Herkese selamlar. Gizlilik raporunun Şubat ayına hoş geldiniz. Şubat ayının gündem değerlendirmesini bugün sizlerle yapıyor olacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ameliyata girdiğimden dolayı yapamadık gizlilik raporunu. Şu ameliyata ne zaman girdim de. Evet, yani 2 hafta oluyor şu an. Şu an yapacağız. Yapacak bir şey yok o konuda. Daha erken yapmak istiyordum ben de ama ameliyattan çıkınca birazcık 2-3 gün özellikle kötü geçti. Tamponlar falan olduğundan konuşurken belli başlı sıkıntılar yaşıyordum. Bu arada ses iyi mi? Direkt böyle konuşmaya başladım ben ama chat'e bakıyorum. Linux alışkanlığı selamlar şimdiden iyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Abi iyileştim mi? İyileştim. Ama burnumun sol tarafı hala nefes alamıyorum. Burnumdan az nefes alıyorum diye sol tarafından ameliyata girmiştim. Şu an hala az nefes alıyorum. Doktor işte yara var, ödem var falan dedi. Ondan sonra açılacak dedi. Ses güzel geliyor, tamam. Bakacağım, bakacağız işte, bekliyorum. Sol taraf açılmazsa boş boşuna ameliyata girmiş gibi olacağım ama herhalde öyle değildir. Herhalde işte birkaç hafta sonra daha iyi bir şekilde nefes alabileceğimdir diye ümit ediyorum. Ve evet, bugün biliyorsunuz gizlilik raporunun Şubat ayındayız. Değiştirebilirsem. Veri ihlallerini konuşacağız bugün sizlerle. Steam'deki konuşacağız. Diğer şirket haberlerini konuşacağız. Google Topics API getiriyor. Flock'u değiştiriyor. Onu konuşacağız. Daha sonrasında tabii Ukrayna-Rusya savaşı arasında olan siber savaşı da konuşacağız bir yandan. Siyasi haberler içerisinde. Daha sonrasında özgür yazılımlar ve en sonunda da diğer bu kategorilere uymayan haberleri konuşuyor olacağız sizlerle birlikte. İlk veri ihlali haberimiz Segway denilen bir firma zannedersem. Bu firma aslında yani Türkiye ilgilendiren bir firma değil ama veri ihlaline dahil olmuş. Neden paylaşıyorum? Çok ilginç bir veri ihlali. Veri ihlali ikonda saklanıyormuş. Bu favicon oluyor ya şu an mouse'umu gösterdiğim yer. Favicon'da saklanıyormuş ve bu veri ihlaline bazı insanların şeyi çalınmış, kredi kartı vesaire çalınmış. Favicon'da saklanan bir JavaScript kodundan olmuş aslında. Bu ilginç bir, bunu ara ara duyuyoruz ama mesela bir kullanıcı olarak yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. O ikonu yüklüyorsunuz. Yani ben bu siteye girdiğimde şu ikonu yükledim. Yapacak hiçbir şey yok. İşte o kadar şifre yöneticisi kullanırsınız, şu olur bu olur. Bir yandan kredi kartı bilgileriniz falan gidebilir. İlginç bir veri ihlali, ondan dolayı paylaşmak istedim. Ve evet. Bir diğer veri ihlalimiz ise British Council denilen bir şirket var biliyorsunuz. Bu TR'de de var galiba, Türkiye'de de var şubeleri. Direkt internette XML, JSON dosyaları indekslenmiş ve korumasız bir şekilde işte bir sürü öğrencinin, yaklaşık 100 tane ülkeden bahsediyoruz burada. Öğrencilerin burada da yazıyor işte full adları, e-mail adresleri, öğrenci ID'si, öğrenci durumu. Falan filan notları, artık öğretmenlerin aldığı notlar vesaire Google'da indeksli bir şekilde duruyormuş. Yani herkes isteyen herkes tıklayıp indirebiliyormuş ama tabii kimin eline geçti şu an düzeltilse bile, kimin eline geçti kimin eline geçmedi belli değil. Böyle bir veri ihlalimiz var ve aslında bu ayın en büyük veri ihlali, daha doğrusu bu biraz Mart'a doğru oldu. 1 Mart işte 2 Mart falan dolaylarında oldu ama yine de eklemek istedim. Nvidia'yı bir grup hacklemiş. Yani öyle iddia ediyorlar ki hacklemişler gerçekten. Belli bir kısmını sızdırdılar çünkü. Ama iddia ettiklerine göre çok çok daha fazla veri var elinde. Nvidia'nın neredeyse bir ton işte RTX 3090'daki veriler de varmış falan. Ve tabii bunları daha yayınlamadılar ama DLSS kodlarını yayınladılar. Ona da az sonra geleceğim. Bu grubun adı Lapsus. Ve Lapsus grubunun istediği şey şu. Diyor ki eğer ki bütün her şeyi açık kaynak yaparsanız, işte macOS, Linux ve Windows için sürücülerinizi açık kaynak yaparsanız işte 3090'da olan verilerimizi falan sızdırmayız demişler. Ama ben Nvidia'nın bunları dinleyip yapacağını zannetmiyorum. Eğer ki yapmazsanız, eğer açık kaynak yapmazsanız bu 3090 verilerini, elimizdeki olan bütün verileri sızdıracağız demişler. Daha sonrasında herhangi bir şekilde, bu arada bugün de baktım yeni bir gelişme var mı diye. Yeni bir gelişme yok ama ilk başta bu Nvidia leakleri arasında Nvidia'nın bu sürücüleri imzalarken kullandığı sertifikaları sızdırdılar. Buna da çok dikkat edin. Eğer ki Nvidia sürücüsü falan indirecekseniz kesinlikle bilmediğiniz bir yerden indirmeyin. Çünkü bu sertifikalar şu an herkesin elinde. Bilmiyorum sistemler şu an bunu geçerli mi görüyor, hala emin değilim ama bu sertifikalarla yeni Nvidia sürücüleri imzalanabiliyor. İşte Nvidia driverları imzalanabiliyor. Ve böylece işte bilgisayarınıza bir zararlı yazılım kurmuş olabilirsiniz. Nvidia sürücüleri kurarken şu an dikkat edin. İkincisi de DLSS kaynak kodunu yayınlamışlar. Bu grup, Lapsus grubu. Ve bu DLSS kodunun içerisine Nintendo Switch'in yeni versiyonu gelecekmiş. O da sızmış aynı zamanda. Ve son olarak da işte bu sızıntılar arasında 71 bin çalışanın Nvidia içerisinde kullanıcı adı ve şifresi sızmış ama bu şifreler hashlenmiş şekilde. Yani normal düz şifre halinde değil, hashlenmiş şifreler. Böyle, evet. Sağa bakıyorum, bu konu hakkında yorum yapan var mı aynı zamanda? Evet, Nvidia onları ekleyip ransomware'ini almış falan filan. Ama o da bu arada hikaye olabilir yani. Onun da %100 gerçekliği yok. Sanal makinelerinde olduğu için başka bir yerde yedek verileri de varmış. Güzel olay. Ama ben de Nvidia kullanıyorum ama. Ya aslında şöyle bir şey var. Bir yandan şimdi ben de Nvidia kullanıyorum. Nvidia kullanıcıların en büyük istediği şeylerden birisi. İşte keşke kaynak bu sürücüler açık kaynak olsa. Ama şu an bu arkadaşlar gerçekten dedikleri gibi şeyleri yazsalar bile, ya ellerindeki kaynak kodları da çıkarsalar bile, birçok şirket zaten kullanamayacak. Yani en azından yasal şirketler kullanamayacak o yayınladıkları şeyleri. Niye kullanamayacak? Çünkü Nvidia dava edecek. Ondan kullanamayacak. Yani elinde olsa bile bunları kullanamayacak. Ha, ama şöyle bir şey var. Mesela şimdi DLSS kaynak kodu yayınlandı diyor. Belki diğer firmalara bakarlar ne nasıl kullanmışlar, nasıl yapmışlar diye. Ayrı hikaye, ama gerçekten aynı kaynak kodu alıp üzerine bir şey geliştirip açık kaynak bir şeyler yapamazsınız. Çünkü yaptığınız anda ihlal etmiş oluyorsunuz. O yasayı ihlal etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu doğru yol değil yani. Nvidia'nın açık kaynağa gitmesinin doğru yolu bu değil elbette. Ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani varsa da elindekiler yayınlanır muhtemelen. Kullanan olursa da Nvidia dava açar. Dediğim gibi bir şey olur muhtemelen, ama bakacağız, hala takip ediyoruz durumu. Ramazan selam demiş, hoş geldin. Sevinç merhaba, hoş geldin. Mart uygulaması eklendi diye bir haber çıktı. Detaylarını yazık ki bilmiyorum. Bu ay mı? Ya yani ben görmedim. Görseydim buraya eklerdik. Belki diğer ay konuşuruz onda. Evet. Şimdi şirket haberlerine geçiyoruz. Veri ihlalleri bu kadardı. Çok fazla veri ihlalimiz yoktu. biliyorsunuz Google Flog denilen bir sistem atıyordu ortaya. Neden? Çünkü normalde şu an tarayıcılar bizi üçüncü parti çerezlerle takip ediyorlar. İşte tarayıcımıza çerezler yerleştirerek nelere ilgili olduğumuzu bulup takip ediyorlar ve bunun belli başlı problemleri var. Zaten hep konuşuyoruz. Şu an bütün tarayıcılar, neredeyse Google dışındaki bütün tarayıcılar, üçüncü parti çerezleri engelliyor. Çerezler diğer sekmelerdeki çerezlere erişemiyor. Sadece bunu yapmayan Google Chrome. Ama neden yapmıyor? Çünkü Google gelirlerinin en büyük kısımlarından birisi de reklam gelirleri. Ve reklam gelirlerini kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla şu an çerezler hala Google Chrome'da aktif. Tek aktif olan tarayıcı bu. Google'da bu tarayıcıların arkasına kalmamak için yeni bir sistem üzerine çalışıyordu. Bunun adı da Flock'tu. Flock'un yaptığı şey sizi gruplara atayıp takip etmek. Yani ben mesela arabaları seviyorum. Beni arabalar grubuna atadıktan sonra işte arabalar grubunda olanlara araba reklamları gösterecekti falan filan. Ama bunun da çok büyük sorunları vardı. Yine tartıştığımız şeylerden birisi. Tek tek anlatamıyorum. Hızlı geçeceğim. Ve bu eleştirilerden sonra, Flock'un eleştirilerinden sonra Google Flock'u yeniledi. Topics API. Konular mı diye çeviririz artık bilmiyorum. Topics API diye bir sistem çıkardı. Burada ilk başta Brave'in yorumunu okumak istiyorum size. Brave ne demiş bu konu hakkında? Çünkü Brave'in yorumu var, diğer sitelerin yorumu var. Brave bazı şeyleri atlamış bence. Konuşalım. Şimdi Brave'in dediği şey, diyor ki Flock iki şeyi değiştiriyor. Sadece Topics API iki şeyi değiştiriyor Flock'tan farklı olarak diyor. Birincisi, Flock kullanıyorken önceden bütün siteler sizin hangi konulara ilgili olduğunuzu bulabiliyordu. Mesela ben Facebook'a da girsem, Google'a da girsem, işte ne bileyim Mastodon'a da girsem, Mastodon'da yok da böyle bir şey. Herhangi bir siteye girsem benim hangi sitelere ilgili olduğumu bulabiliyordu, hangi konulara ilgili olduğumu. Şimdi Topics API'da sadece ben A sitesine girdiğimde, diyelim işte orada bir reklam veren var, o reklam veren Facebook. B sitesine girdiğimde de Facebook varsa reklam veren olarak, benim işte o sitede hangi konulara ilgili olduğumu bulabiliyor. Aradaki fark bu demiş. İkinci olarak da biraz randomize ediyor bu konular arasında demiş. Ama bence biraz burada Brave yani bazı şeyleri atlamış. Neden diyorum bunu? Şimdi diğer haberlere geldiğimizde burada şeyi göreceksiniz. Aslında Google tamamen şey yapmıyor. Bu konular eklendiğinde son 3 haftalık konuyu gösteriyor size. Mesela bütün konuları kaydedip bütün konuları göstermiyor. Son 3 haftada en çok girdiğiniz 5 konuyu gösteriyor. Ben diyelim bu siteye girdim. Bu sitede Topics API'yi kullanan bir reklam veren var. Ne yapıyor abi? Bir tane fonksiyon var. O fonksiyonu çalıştırdığında son 3 haftada girdiğim 5 tane konuyu gösteriyor bana. Ve evet, bu neden belki Flow göre daha iyi? Flow'da olduğu gibi bir grup içerisinde değiliz. Ve sadece konular var. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Google'ın resmi açıklaması bu arada. Okumak isterseniz. Peki diyeceksiniz ki bu konular arasında neler var? Bunu merak edebilirsiniz. Şu an 300 tane konu var. Gördüğünüz konular bunlar. Aşağı doğru indikçe çıkıyor. 350 tane konu varmış bu arada. Ve mesela ben diyelim olimpiklerle ilgili spor sayfasına girdim. En çok bununla vakit geçirdim mesela 3 son 3 haftada. Bunu alıyor. Daha sonrasında işte sporlar işte futbolu girdim. Bunu alıyor, bunu alıyor derken bana 5 tane konu verdi. Bu 5 konuyu işte siteler bulup ona göre reklam gösteriyor. Peki iyi bir şey mi? Ya flow'a göre daha iyi oldu gerçek. Yani en azından grup içerisinde değiliz. ID'ler falan yok. Üçüncü çerezlere göre daha iyi bir şey mi? Bence yine daha iyi bir şey. Çerezlere kıyasla daha iyi bir şey. Ama yine ben bunu açar mıyım? Kendim açmam. Ya yani Chrome zaten zannedersem şu an bunu bir tek Chrome kabul ediyor. Diğer şeyler tarayıcılar kabul etmiyor. Ama yine ben bunu açar mıydım? Açmazdım. Çünkü bu yani sadece 5 tane topik var. Evet belki son 3 haftada girdiğim 5 topiği gösteriyor olabilir ama yine de başka şeylerle takip edildiğinde bir sürü veri çıkabiliyor. Mesela benim IP adresimi alsa, tarayıcı parmak izimi alsa, başka birçok şeyi alsa benim hemen hemen neredeyse birçok konuda ilgili olduğumu görebilecek. Ve şu an burada 350 konu var ama bu konular arttırılabilir. Daha spesifik hale getirilebilir ki şu anda zaten oldukça spesifik baktığınızda. Ve böylece yine kişi hakkında çok çok fazla bilgi toplanabilir ve kişi anonimize, de-anonimize edilebilir daha doğrusu. Dolayısıyla hala şahane bir yöntem değil. Ama belki hala işte çerezlere göre ve flow'a göre biraz daha iyi geliştirilmiş. Ama işte bir tek Chrome kullanacak bunu şimdilik. Şöyle bir şey de var. Tek başına Chrome kullansa bile Chrome piyasaya hükmediyor. Ya yani piyasanın büyük çoğunluğu Chrome'da. Dolayısıyla çok da umurunda olmaz herhalde Chrome'un işte Firefox yapmıyor, ne bileyim Brave yapmıyor, çok da umurunda olmaz. Ama yine de tabii sizi haberdar etmek istediğimden belki daha da geliştirilebilir, bilmiyorum. Biraz chat'e bakayım bu konu hakkında bir. Linux'taki Chromium tarayıcıdan Google hesabı açılmıyor değil. Chromium tarayıcılardan artık Google hesabı açılmıyor. Yani direkt sign in kısmını diyorsan senkronize etme kısmı onu kaldırdılar. Linux adam hoş geldin tekrar. Evet, bir diğer habere geçiyoruz. Let's Encrypt diye bir sistem var biliyorsunuz. Ben de kendi sunucumda kullanıyordum. O sunucumu kapattım. Sitelerim hala açık ama sunucumu kapatmak zorunda kaldım. Let's Encrypt size ücretsiz bir işte sertifika veriyor. Sertifika atıyor. Ve bu sertifikalarla sitenize HTTPS olarak kullanabiliyorsunuz. İnsanlar sitenize giren insanlar şifrelenmiş bir şekilde girebiliyor web sitenize. Ve bu hizmeti Let's Encrypt ücretsiz bir şekilde sunuyor. Şahane bir servis. Ve Let's Encrypt bir kısımda bir sıkıntı olmuş. %2'lik bir kısım mıydı? Zannedersem çok ufak bir kesimi etkileyen bir sıkıntı olmuş ve onların sertifikalarını iptal edecekmiş. Bunun hakkında maillerine uyarı gelmiş bu insanların. Eğer ki siz de Let's Encrypt kullanıyorsanız bir göz atın. Göz atmakta fayda var. Belki sizin de sertifikanız iptal olur. İptal olursa baştan bu doğrulama sürecini yapmanız gerekiyor ya. Bunun haberini vermek istedim. Belki kullanan arkadaşlar vardır. Ve biliyorsunuz Facebook bu Metaverse olayını falan yaptığında işte bir kripto para kullanacağız vesaire demişlerdi. Diem zannedersem bunun adı. İzin vermemiş hukukçular. Bu mahkemeden falan filan hiçbir şekilde izin çıkmamış. Yani bu olay ölmüş. Şimdilik en azından. Bu haber de bunu söylüyor. Facebook bu arada çok büyük kan kaybediyor şu an. Yani hem şey olarak stok fiyatı olarak da düşüyor. Hem de kullanıcı vesaire de kaybetmiş. Az sonra geleceğiz yine o haberlere. Bir diğer haberimiz ise bir konuşma kaydedilmiş. İşte bu takip konusunda. Konuşmada şu geçiyor. Haberi yine okumak isterseniz daha detaylı bir şekilde konuşmayı yazıyor ama cümle cümle. Google 3 feet boyutunda 3 feet de bu arada 1 metreye denk geliyormuş galiba. Ben de çok emin değilim. Baktım Google'dan ama arama motoründen. Google çok spesifik şey verebiliyormuş. Lokasyon verebiliyormuş kullanıcının lokasyonunu. Facebook da aynı şekilde. Ve bu konuşma içerisinde işte ne gibi problemler oluyor? Facebook'tan işte kullanıcı verisini isterken ne gibi problemler oluyor? Google'dan kullanıcı verilerini isterken ne gibi problemler oluyor? Bunları anlatmışlar. Ama tabii makalenin en önemli yeri dediğim gibi yani Google ve Facebook diyor şu kısımda zannedersem. İşte bir metreye kadar birkaç metreye kadar kullanıcının nerede olduğunu gösterebiliyor demiş. Ve tabii bunları işte devletler istediğinde çok rahat bir şekilde verebiliyorlar. Bu konuşma böyle. Melih hoş geldin merhaba demiş. Ve evet bir diğer haberimiz ise Coinbase'te ilginç bir açık bulunmuş dostlar. Ve yani bu açık bu arada herhangi birimiz bulsa ve paylaşmasa belki keşfedilirdi ama yani çok büyük bir açık çünkü sizin diyelim o açık şu. Önce açığı konuşalım. Bu açığı bulan arkadaşlar 250 bin dolar para kazanmışlar. Onu da söyleyelim. Çok büyük bir açık çünkü. Mesela şimdi diyelim sizin 100 library coin'iniz var diyelim. Tamam mı Coinbase'de. Ve siz API'ya şey isteği gönderiyorsunuz. 100 library coin 100 Bitcoin değiştir diye gönderiyorsunuz ama ilk başta 100 Library Coin değiştir diye gönderiyorsunuz. Daha sonrasında Library Coin değerini Bitcoin olarak değiştirdiğinizde 100 Bitcoin değiştirme isteğini kabul ediyor. Sadece o API isteğinde kaç paranız var ona bakıyor. Kaç Library Coin'iniz var ona bakıyor. Bitcoin'iniz var mı yok mu bakmıyor. Library Coin'iniz varsa o sırada çat 100 Bitcoin'in isteği göndermiş olabiliyorsunuz ve tabii büyük bir açık bu API'da. Bunu kapatmışlar şimdi. 6 saat içerisinde galiba gönderi göndermez kapatmışlar. Ve bunu raporlayan kişi kişiler daha doğrusu zannedersem. Yok kişiymiş. 250 bin dolar kazanmışlar. Baya büyük bir açık. Coinbase de zaten büyük bir borsa zaten. Amerika'da falan çok kullanılıyor. Bir diğer haberimiz ise Meta 90 milyon dolar yine bir davaya ödüyor. Ama bu dava 2010-2011 yıllarında açılmış. Davanın nedeni de şu. Facebook işte kullanıcı çıkış yapsa bile o zaman en azından şu an böyle bir şey var mı bilmiyoruz ama kullanıcı çıkış yapsa bile hala o kullanıcıyı takip ediyormuş tamamen çıkış yapsa bile 2010-2011 yılları arasında ve evet düşün ta o zamanki davanın parasını artık şimdi ödüyorlar 90 milyon dolar. Bir diğer haberimiz ise araştırmaya göre iki tane araştırmaya göre TikTok Apple'ın ve Google'ın gizlilik korumalarını geçebiliyormuş. Biliyorsunuz siz eğer ki uygulama geliştiricisiyseniz işte Google'a ya da Apple'a uygulama attığınızda hemen çat diye kabul edilmiyor. Belli güvenlik önlemlerinden geçiyor falan. Özellikle Apple'da daha fazla bekletiliyor. Play Store'da biraz daha kolay diye biliyorum ama bu yapılan araştırmaya göre TikTok bunun hepsini geçebiliyormuş. Yani o otomatik şeyleri de geçiyor aynı zamanda. Ve tabii ki bu problem. Ya istediklerini koyabiliyorlar o zaman. Apple'ın veya Google Play'in herhangi bir kısıtlaması önemli değil onlar için. Bu haber de bunu anlatıyor. Ve evet geçtiğimiz aylarda popüler olan bir oyun Wordle. Oynayan var mı bu arada merak ediyorum. Ben denedim. Pek iyi değilim bu oyunda. 5 kelime 5 kelime ne diye düşünüyorum böyle 5 kelime ne olabilir? Türkçe de İngilizce de düşünüyorum böyle aklıma gelmiyor düşününce. Ve Wordle'ı bir şirket satın aldı. New York Times şirketi satın aldı. Ve alır almaz işte bir süre geçtikten sonra arada böyle izleyiciler falan eklenmeye başladı uygulamanın içerisine. Bu haberde de ondan bahsediyor. Yani hemen alır almaz bir şirket içerisine böyle izleyici doldurmuş. Engin Can ben her gün oynuyorum diyor. 15 level geçtim. Ben düşünüyorum böyle 5 kelime ne olabilir? Ne gelmiyor hiç aklıma. Güzel oyun bu arada. Herhalde ben oynayamadığım için sevmedim. Wordle da bu arada şey ben ilk çok takip etmiyorum o sırada gündemi. Barış Özcan'dan duydum. Videosunu yapmıştı. O ne diyenler Barış Özcan'ın videosuna bakabilirler. Evet, geçiyorum bundan. Ve bir haber, bu haberde NordVPN ve Surfshark'ın birleştiğinden bahsediyor. İkisi de ayrı ayrı VPN'ler biliyorsunuz. Bu firmalar ayrıydı ama artık birleşiyorlarmış. Bunun en büyük sıkıntısı şu makalede de göreceğiz. Şu makalede de göreceğiz. Şu an VPN piyasasının büyük çoğunluğunu belli şirketler sahip. Mesela şurada sağdan takip edecek olursanız chat görmüyor galiba. C2 Global diye bir şirket varmış mesela 13 tane VPN'e sahip. Anchor Free 10 tane VPN'e sahip. Gaditech 7 tane VPN'e sahip. Cape Technologies 4 tane VPN'e sahip. Mesela Cape Technologies'e geldiğimde CyberGhost, Zenmate, işte Express VPN'e bunlar sahip. Anchor Free'ye geliyorum. Şurada gördüğünüz her şeye bir şirket sahip. Ve bu da tabii ki şuna yol açıyor. Gerçekten VPN'ler anonim mi? Yani burada bir sıkıntı yol açıyor. VPN'ler de merkezileşmeye başlıyor. Ve dolayısıyla VPN satın alırken dikkat edin. Bakın kaç tane firmaya sahip aslında. Bu VPN firması işte kaç tane VPN'e sahip diye bakmanızı tavsiye ederim eğer alacaksanız. Ama zaten benim bir videom var bu konu hakkında VPN firmalarının tuzakları diye. İşte neden aslında VPN'ler reklam ettikleri kadar sizi anonim yapmıyor onu anlatıyorum. Yine de bu gitgide bir merkezileşme oluşmaya başlıyor VPN dünyasında. Mehmet Demir ameliyat nasıl geçti demiş. Onun video yayının başında söyledim. İyi, iyiyim şu an. Bir sıkıntı yok. Ama videonun başına geçersen orada biraz daha konuşuyoruz. En iyisi OpenVPN server kurmak. Ne zaman bir VPN haberi konuşsak birisi bunu yazıyor. Ya en iyisi kendi sunucunu alacaksın, kuracaksın. Bu en iyisi olabilir olmayabilir. Kullanma tipine göre değişir. Çünkü eğer ki sen bir sunucuna OpenVPN server kurarsan ve sürekli onu kullanırsan yine burada kendini anonimize etmiş olmuyorsun ki yine bir IP'in oluyor. Bir tane IP'in oluyor ve bu IP'den sürekli bağlanmış oluyorsun. Sitelere bağlanmış oluyorsun. Yine senin profiline koyabilecekler. Ama VPN sunucularında bir IP bir kişiye gitmiyor mesela 10, 20, 30, 40 kişiye, 100 kişiye falan gidiyor ve böylece seni profilleyemiyorlar. Aradaki fark bu. Yani aslında kendi OpenVPN server'ını kurduğunda kendini anonimize etmiş olmuyorsun. Yani tam tersi yine seni profilleyebiliyorlar çok. Mr. Linux selam demiş, hoş geldin. Ve sırada bir içeceğim. Evet, WhatsApp ilk video reklamını yapmış. Bu arada reklamı izleyebilirsiniz. Haber bağlantıları aşağıda var. Reklamı ben izledim. Yani şimdi burada açayım mı bilmiyorum. Bir tane postacı geliyor. Ve postacı böyle insanlara açık kutuları veriyor. İşte insanlar da bakıyor, ya bu benim kutum açılmış falan diyor. Daha sonrasında postacı diyor ki, işte SMS kullanıyorsanız böyle gidiyor mesajlarınız. İşte içi okunabiliyor, herkes görebiliyor. WhatsApp kullanın, WhatsApp uçtan önce şifreleme var diyor. Olay bu. Ya, doğru. Reklam doğru söylüyor. Evet, SMS'ler gerçekten öyle. Birisine SMS gönderiyorsanız tamamen açık. Yani düz bir text dosyası göndermiş oluyorsunuz. Hiçbir şekilde şifreleme yok. Ama WhatsApp'ta özgür bir yazılım değil abi. Yani bilmiyorsun ki %100 gerçekten uçtan önce şifrelemede arka plan var, arka kapı var mı yok mu? Sonra birisi diyor ki burada da işte Signal Line uçtan önce şifrelemeyi kullanıyorlar. Bilmiyorum, belki değiştirdiler. Nereden biliyorsun? Sürekli açıp kontrol edemiyorsun ki. Kaynak kodu açık değil çünkü. Dolayısıyla yani yine WhatsApp'ta her ne kadar uçtan önce şifreleme olduğunu iddia etse de yani ben güvenmiyorum. Ben zaten WhatsApp kullanmıyorum. Şöyle de bir şey de var. Zaten WhatsApp'ın sizi okuyup okumaması da çok önemli. Çünkü bütün meta verileri saklıyorlar. Yani WhatsApp şu an siz kimle konuşuyorsanız, işte ne tip mesaj gönderdiğinizi, resim mi gönderdiniz, belki ses mi gönderdiniz, kimle ne kadar konuştunuz, kimlerle konuştunuz, her şeyi tek tek bütün meta verileri saklıyor. Ve zaten bu meta veriler saklandığı takdirde direkt mesajın içine erişemezsiniz bile, çok fazla bilgi elde etmiş oluyorsunuz kullanıcıdan. Yani ki WhatsApp aynı zamanda Facebook trackerlarını izleyicilerine de beraber birleştiğinde çok büyük veri elde etmiş oluyorlar. Yani dolayısıyla ne kadar WhatsApp'a biz şifreliyoruz haberiniz olsun diye bu reklamı yapsa da yani çok da güvenli veya anonimize bir sistem değil. WhatsApp önermiyoruz. Telegram da çok önermiyoruz çünkü Telegram'da hiç uçtan önce şifrelemiyorum. Böyle bir iddiaları da yok. Evet. Signal kullanın. Messenger de aynı şekilde uçtan önce şifreleme gelmiş ama uçtan önce şifrelemeyi açmak için ayarını yapmanız gerekiyor. Varsayılan olarak gelmemiş. En azından Messenger kullanıyorsanız yine bilmiyorum kullanan var mı ama ayarını yapmakta fayda var. Uçtan önce şifrelemeli konuşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Bir diğer haberimiz ise Facebook ilk defa 18 yıl içerisinde ilk defa kullanıcı kaybetmeye başlamış. 1 milyon 930 milyar 1 milyar 930 milyondan işte 1.929'a düşmüş. İlk defa böyle bir şey olmuş. Ve bunun nedeni işte biraz daha insanların galiba bir tık daha fazla işte mahremiyetiniz, gizliliğiniz, güvenliğiniz vesaire diye konuşması ve tabii Facebook'un çok fazla şeyi ihlal etmesi aynı zamanda bunların sürekli gündeme gelmesi. İşte Avrupa Birliği'nde en azından bunların çok daha fazla konuşulması. Belki ABD'de de yine herhalde çok büyük bir trend oldu. Bütün her yerde dava açılıyor Facebook'a. İşte Texas açıyor, bir New York açıyor, bir başka bir yer açıyor. Bundan dolayı herhalde insanlarda biraz daha farkındalık yaratıldı gibi. Ama hala çok fazla kullanıcısı var tabii baktığınızda. Ve şey de düştü, stok fiyatı da düştü yine. Hisse fiyatları Facebook'un. Biraz chat'e bakıyorum. Signal, merkeziyetçi, Session ve Matrix. Evet, yani öneririm. Yani Session ve Matrix daha iyi tabii. Ama en azından Signal'ı kurmak, kullanmak falan geçirmek daha kolay. O yüzden ben oradayım en azından. Yani insanlara artık çok uğraşmıyorum. Signal'lıyorum. Ne videosu? Uçtan önce şifreleme hakkında bir video mu acaba? Ondan bahsediyoruz. Uçtan önce şifrelemeden bahsediyorsanız evet. Uçtan önce şifreleme videom var. Nasıl çalıştığını anlatıyorum. Ve evet, o zaman devam edelim. Biliyorsunuz bu AirTag'ler hakkında her ay konuşuyoruz çıktığından beri. En son işte insanlar bunu sürekli bir diğer takip etmek için kullanıyordu. İşte arabasına atıyor, çantasına atıyor, bir şey atıyor. Küçük olduğu için gözükmüyor da ve sürekli insanları takip edebiliyorsunuz. İşte en son Apple güncellemeler yayınlandı. Yok ötecek, şöyle olacak, böyle olacak, Android de söyleyecek dendi falan filan. Ama en sonunda şu an internette hoparlörleri deaktive edilmiş AirTag'ler satılıyor. Yani bunun hoparlörünü deaktive ettiniz abi. Tamam bitti. Atıyorsun adamın çantasına, işte ya da arabasına, arkasına, bir yerine. Evine koyuyorsun mesela, tamam mı? Yani bir şeyin altına atıyorsun böyle. Ya gerçi evine niye koyacaksın da evine niye koyacaksın? Ama yani yine de işte adamı takip etmek için bir yerine koyuyorsun. Daha sonrasında hiç ötmüyor da bir şey de olmuyor. O çok çok sıkıntılı bir yere gidiyor bu AirTag. Bence üretimi falan durdurulmalı yani. Bilmiyorum, artık buna da dava açmaya başlarlar belki. Blue Leon selamlar demiş, hoş geldin. Tam isabet atamıyor, yakın bir yeri gösteriyor. Yakın bir yeri gösterse de Ya bilmiyorum tabii, ben kullanmadım ama yakın bir yeri gösterse de yine birçok insan için, birçok insan için diyorum. Bunu takip eden, kafaya koymuş adam için yararlı yani, o bölgede gidecek. Ne kadar yakın? O da var. Ya belli bir binada olduğunu ya da bir caddede olduğunu biliyorsa belki adam için yeterli yani. Bir diğer haberimiz de bu, Almanya'da bir petrol sağlayıcısı siber saldırıya uğramış ve bir süre sıkıntı olmuş. Çünkü bu petrol sağlayıcısı diğer firmalara vesaire de dağıttığı için bir an panik vesaire yaşanmış. 26 tane şirkete dağıtıyormuş ülke içerisinde. Ne olur işte, eğer ki dağıtamazsa bütün trafik kilit, insanlar işlerini yapamayacak falan. Ama daha sonrasında bir sıkıntı olmamış galiba, yine bir şekilde çözmüşler. Ya bunu koymamın nedeni de işte böyle yerler bile, zannedersem İran'da da bir defa olmuştu böyle bir şey. Çok büyük sıkıntıya yol açabiliyor. Bunlar da artık tamamen internete dayalı olduğu için bir siber saldırı sonucunda böyle şeyler de kilitlenebiliyor. Bir diğer haberimiz ise bir firma, yine İsrailli bir firma zannedersem. Bu firmanın iddiası şu an daha doğrusu çalışma yaptıklarını iddia ediyorlar ve yapabileceklerini söylüyorlar. İnsanların DNA'sından yüzünü çıkarabileceğiz diyorlar. Ve tabii bu haber içerisinde de bunun çok olamayacağını söylüyor biraz da. Ama olursa olay şu yani, diyelim bir kişinin DNA'sını bulduğunuz anda, bir işte suç mahallinde olur, şu başka bir yerde olur. Aynı zamanda sesten de yüz yapabileceklerini falan söylüyorlar ilginç bir şekilde. Çalışıyorlarmış yani. Olay mahallinde birinin DNA'sını bulduğunuz anda yüzünde bulabileceksiniz belki. Yani çalışıyorlarmış. Olursa ilginç olur. Bir diğer haberimiz ise Shaw diye bir, Kanada'da Shaw diye bir internet servis sağlayıcısı varmış. İşte burada Türk Telekom, TürkNet'te olduğu gibi. Firefox'un bu DNS şifreleme programına katılmışlar. Yani o internet servis sağlayıcısını kullanıyorsan işte DNS'niz şifrelenmiş bir şekilde olacak otomatik olarak. Acaba şeyi merak ediyorum. Türkiye'de de TürkNet biraz daha böyle yenilikçi bir firma ya, yani diğerlerine kıyasla. Ki ben de TürkNet kullanıyorum da, yani TürkNet'i şey yapmak için demiyorum şimdi, aklıma geldiğinden söylüyorum. Acaba onlar da böyle bir şeye katılır mı? Bak, katılsa böyle haber olacak falan, global Türkiye'deki internet servis sağlayıcısı DNS şifreleme programına katıldı falan. Güzel olur tabii. Ya bilmiyorum, Türkiye'de şey soru işareti var. Mesela yabancı ülkelerde biraz daha bunun takibi yapılıyor ya da araştırmaları yapılıyor işte. İnternet servis sağlayıcıları ne kadar insanları takip ediyor diye, ama Türkiye'de bu ne kadar oluyor bilmiyoruz. Yani gerçekten Türkiye'de de bunları takip edilip satılıyor mu bu veriler bilmiyorum. TürkNet yapıyor mu bilmiyorum. Belki de yapıyor. Türk Telekom falan yapıyor mudur? Belki yapıyordur. Turkcell yapıyordur. Belki, bilmiyorum. Çünkü hiçbir şekilde araştırma yok. Bunun hakkında bir şey de yayınlanmıyor. Ama yapmıyorlarsa mesela böyle bir şey yapabilirler. DNS şifrelemesi otomatik olarak gelecek. Güzel olabilir. Buraya klip alıp Twitter'da TürkNet'e tweetleyelim. Yaparlar mı bilmiyorum. Yani benim aklıma o geldi en azından, o haberi okuyunca. Vodafone yaptığına eminim, dolandırıcılar beni arıyor, ne güzel tatiliniz oldu diye. Yani ama ben direkt şey değil ya, telefonunu satmak, telefonu satıyorlar zaten belli firmalar. Ama şey var bir de, internette neye girip çıktığımı satıyorlar mı? Ya da bu mesela trenleri satıyorlar mı? Belki şey yapıyorlardır işte, bu ay bak şunu yapıyor olabilirler kesin. Yapıyor olabilirler kesin, doğru bir cümle olmadı ama şunu yaptıklarına inanabilirim. Mesela 1 milyon diyelim işte, 10 milyon kullanıcıları var. Bu 10 milyon kullanıcının bu ay en çok nereleri ziyaret ettiğini, belki kullanıcıyı vermeden satıyor olabilirler. Bir. İkincisi, bunu yapıyorlardır bence. İkincisi şey olabilir. Belki spesifik bir bölgede, işte ne bileyim, İstanbul bölgesinde en çok şunlar yapıldı. Belki şeye kadar iniyorlar işte, Kadıköy bölgesinde en çok şu aratmalar yapıldı, şunlar oldu falan. Kişi bilgisini satıyorlar mıdır? Yani mesela bu kullanıcı bunu yapıyor gibi bir şey satıyorlar mıdır? Onu bilmiyorum ama kesin böyle bölgesel olarak belli başlı veriler satılıyordur diye düşünüyorum. Olabilir. Neyse, devam edelim. Meta, Facebook. Yani Meta deyince de garip oluyor. Facebook şey demişti, biz Avrupa'dan çıkabiliriz abi, bu ne ya, durmadan işte bizi kısıtlıyorlar, şu oluyor bu oluyor vesaire dedi. Böyle bir şey yani, tehdit etti diyor haber içerisinde. Yani direkt bir tehdit söz konusu değil ama çıkabiliriz falan diyorlar. Daha sonrasında bu Fransa ve Almanya bakanı, Fransa'daki ve Almanya'daki bakanlar diyor ki abi bizde sıkıntı yok, biz Facebook olmadan da iyiyiz diyorlar. Ve bu da bir artık ne derler, komik tabii, komik bir şekilde karşılanıyor ama Facebook buna zannedersem herhangi bir şekilde tepki vermiyor. Yani güzel bir şey. Bence böyle diyebilmeleri de güzel bir şey. Tabii kullanıcılar ne kadar bunu kabul ediyor bilmiyorum artık. Ya bakanlar böyle diyor ama hakikaten Avrupa'daki kullanıcılar bunu ister mi istemez mi bilmiyorum ama bence isterler. Yani orada biraz daha şey konular zannedersem rahat konuşuluyor ve işte insanlar biraz daha umursayabiliyor bu konuları. Aynısı burada olsa nasıl olurdu acaba merak etmiyor değilim. TürkNet'e dolunca internet servis reklamı geliyor garip. Nasıl anlamadım? Ben de kullanıyorum. Ben bir şeyle ne dediğini de anlamadım da tam olarak reklam konusu. ve evet bir diğer haberimiz ise yine Şubat ayında ortaya çıkınca biraz insanlar yanlış anladığı olay oldu vesaire. Mozilla ve Meta insanlara daha işte mahremiyetini koruyan bir reklam sunmak için web standardı üzerinde çalışıyorlar. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Az önce Google Chrome'un Topics API'ını biraz gömüyorduk. Bunu da gömelim istiyorum. Yani ama şurada anlaşılması gereken bir şey var. Mesela sırf işin içerisinde Meta olduğu için, Facebook olduğu için yani Meta deyince garip oluyor her seferinde. İnsanlar birazcık şey karşıladı bunu. Ya nasıl olur? Ben de şaşırdım. Tabii Mozilla ile Meta'yı yan yana görünce şaşırıyorsunuz elbette. Ama ya Meta'nın Facebook'un bunu yapması bu projeyi kötü yapmaz. Onu söylemek lazım. Mesela en basitinden Linux çekirdeğini alacak olursak, mesela Linux çekirdeğine bir sürü firma katkı sağlıyor. Google'da katkı sağlıyor, Facebook'ta katkı sağlıyor. İşte ne bileyim, aklınıza gelebilecek birçok büyük firma katkı sağlıyor. Ama neden katkı sağlıyor? Çünkü kendi işlerine geliyor. Çünkü Linux çekirdeğini onlar da kullanıyor ve katkı sağlıyorlar. Ama hiçbirimiz de şey demiyoruz abi, Facebook işte Linux çekirdeğine katkı sağladı. Ben Linux çekirdeğini artık kullanmıyorum demiyoruz. Burada da aynı şey geçerli. Ha tabii bunun teknik bir kağıt yayınlamışlar ve diğer insanları da davet ediyorlar işte bunu nasıl geliştirebiliriz vesaire diye. Kağıt çok teknik. Ama şöyle de bir şey var. Eğer ki diğer partiler de dahil olursa ve gerçekten kullanıcıların mahremiyetini koruyan bir sistem çıkartırlarsa neden olmasın? Yani neden olmasın? Ama işte bakmak lazım. Mesela Google Topics API'de olduğu gibi böyle her şey çok belli değil. İlerleyen zamanlarda göreceğiz nasıl bir hal aldığını. Mahremiyeti koruyan bir hal alırsa yine tamam savunuruz, güzel deriz. Ama olmazsa da yine gömeriz yani yine sıkıntı yok. Taassüz internet reklamı doluyor. Mesaj TürkNet tarafından mı geliyor? İlginç. Çıkamıyor musun? Yani e-posta kutusuysa vardır onun için şey muhtemel. Şu kadar para ödüyorsunuz, biz de bu kadar. Ya abi demek ki şey bilmiyorum. Belki numaraları paylaşıyorlardır. Belki daha da fazlasını paylaşıyorlardır. İşte internet servis sağlayıcılarında bilemediğimiz nokta bu. Neyi paylaşıyorlar, neyi paylaşmıyor bilmiyoruz. Drop mu girdi? Drop mu var? Ses 1, 2, 3 şu an... Ha tamam. Şu an bir kırmızı da gözüküyor ama... Bazen yayın oluyor böyle galiba. Şu an yine yayın biraz kırmızı oldu. Bakalım Facebook tarafı Facebook diyorum ya. Facebook diye diye ağzımız Facebook oldu. YouTube tarafında bir sıkıntı yok gözüküyor en azından. Tamam, anlık olmuş. Yine olursa yazarsınız. Evet, bir diğer haberimiz ise Android 13'ün geliştirici sürümü ortaya çıkmış. Geliştirici sürümünü yayınlamışlar. Şu an siz kullanıcı olarak da cihazınız destekliyorsa indirip kullanabiliyorsunuz ama tabii kullanılması çok tavsiye edilmez. Daha Android 13 ilk defa çık bu geliştirici sürümü. Yine bakabilirsiniz. Belki ilerleyen zamanlarda daha fazla şey görürüz. Ekran görüntüleridir vesaire. Bir diğer haberimiz ise bu arada Android 13 demişken ben Android telefonuma çarptı bir anda gözüm. Android 7 kullanıyorum. Android 12 geçtik 13'e geldik. Ben hala Android 7 kullanıyorum. Biliyorum çoğunuz da Android'in daha eski sürümlerini kullanıyorsunuz ama işte yapacak bir şey yok. Daha 12 yeni çıktı. Aynen işte 12 daha yeni çıktı. 13'ün şu an geliştirici sürümü çıktı. bir diğer haberimiz ise Apple'da şöyle bir yazılım hatası olmuş. Siri'den normalde takip etmeyi kapatsanız bile Apple sunucularına bu yine verilerin gittiği gözlemlenmiş. İşte Apple şey demiş, biz bu verileri tam sildik. Yani bu şekilde geldiğini fark ettiğimiz verileri sildik, kullanmadık ve bu yazılım hatasını da düzelttik demişler ama böyle ilginç bir yazılım hatası var. Haberiniz olsun. Yine iOS 15 kullananlar varsa güncelleyebilirler. Ve Apple bir sıfır gün hatasını düzeltiyor WebKit üzerinde. Yine bu güncellemeyi de yapmanızda fayda var. Çünkü bu yazılım hatası şeye izin veriyor. Direkt WebKit üzerinde bir kod çalıştırmaya izin veriyor ve bu kod çalıştırılığında işte herhangi bir kod yani aklınıza gelecek herhangi bir kod çalıştırmasına izin veriyor. Dolayısıyla bu güncelleme yapmakta fayda var. Ama şöyle de ilginç bir şey var zannedersem bu arada iPhone, iPad ve macOS'i de etkiliyormuş. Bu sıfır gün açığı artık Ne kadar süredir ortalıkta o da belli değil. Kim kullandı o da belli değil. Ama şöyle de ilginç bir şey var. Mesela iPhone üzerinde WebKit dışında başka bir tarayıcı yok zannedersem iPhone izin vermiyor. Ya yani Firefox falan da direkt diğer bütün tarayıcılar da WebKit üzerine kurmak zorunda diyebiliyorum. Öyle de ilginç bir şey var. Yani bütün tarayıcıları etkiliyor direkt otomatik olarak. Yine de bu güncellemeyi yapmanızı tavsiye ederim iPhone ve macOS kullanıcıları. Biraz chat'e bakayım. Benim tel Android 4.4 demiş. Yapma ya. O daha kötü abi. 4.4'te artık şeyde birçok uygulama desteği de kalmadı. Xiaomi alın demiş. Ya Xiaomi'den ziyade ben bir daha telefon alacak olursam diyorum. Çünkü ekonomi belli. Telefon alacak olursam, alabilirsem şey yapacağım. İşlemcisine ve işlemci mimari değil de direkt işlemciye dikkat edeceğim. Çünkü bazı işlemcilere çok rahat ROM çıkıyor. İşte mesela şu an hala bu Samsung Galaxy Note 3'ün Qualcomm versiyonunda mesela hala Android 10, 11, 12 falan var. Ama işte şey Ekinos versiyonunda yok. Ona dikkat etmekte fayda var. Telefonun ömrünü uzatıyor. YouTube bile 4.4 yok mu? Vay canına. Neve Pipe kullanıyor. Neve Pipe. Ve evet. Bayındır demiş ki günümüzde telefon ve tabletler dahil bütün internete bağlı cihazlarda firewall kullanmak şart oldu. Herkes veri toplama derdine düşmüş. İşte güvenlik de kurtarmıyor. Birçok öyle yöntemler var ki güvenlik duvarı bile kurtarmıyor. Öyle bir sıkıntı. Bir diğer haberimiz ise Microsoft varsayılan olarak artık makroları bloklayacakmış. Ben de bu haberi ilk okuduğumda çok Excel falan kullanmıyorum, bilmiyorum. Makrolar sayesinde belli kodlar çalıştırılabiliyormuş işte internetten indirdiğiniz dosyalarda. Microsoft bunu blokluyormuş artık. Neden bugüne kadar bloklamadılar? Bu da yine bir soru işareti. Ama acaba şeyi de merak ediyorum. LibreOffice'te nasıl acaba bu konu? Onu bilmiyorum. Çünkü ben çok yani metin falan düzenlerken bile ben artık Word kullanmıyorum. Direkt Markdown dosyası kullanıyorum. Bir bomboş işte text dosyasını kullanıyorum. Çok daha rahat. Yani Word falan hiç hoşuma gitmiyor. Hatta keşke herkes böyle Markdown kullansa. Böyle okullar falan da Markdown'ı işte önerse, kullansa, hocalar falan kabul etse. Çünkü çok daha temiz abi. Yani Word ne uğraşacağım? Markdown o kadar kolay, o kadar güzel, o kadar sade ki çok rahat kullanabiliyor ve bütün sistemlerde çalışıyor. Telefonumda da çalışıyor çok rahat bir şekilde. Ha, gerçi Excel için Markdown kullanamazsınız. Orası ayrı hikaye. Ben Word için konuşuyorum şu an ama LibreOffice'te nasıl oluyor bilmiyorum. Yani çok fazla kullanmadığım için bilmiyorum. O yüzden böyle bir anlatıma girdim. Ve Microsoft'un Şubat 2022 patch'i yayınlanmış. Burada 48 tane açığı kapatıyor. Bir tane 0 gün açığını kapatıyor. Bunlar arasında işte gördüğünüz şu açıklar var. 3 güvenlik açığı var. 16 tane işte bu sudo kullanarak ne derler buna? Privilege yükseltme. Sudoya çeviriyor diyeyim. Kelimeler gelmiyor bazen aklıma. 16 tane uzaktan kod execute etme açığı falan kapatılmış. Yani uzun lafın kısası 22 tane de bu arada Edge'de Chromium açıkları kapatılmış. Şubat güncellemesini yapın. Çok fazla açık kapatılmış. Nvidia'nın bu Nvidia ARM'ı satın alacaktı biliyorsunuz. Öyle bir haberler vardı birkaç ay öncesinde. Bunun önünü kesmişler yasal olarak. Yine de galiba 1.25 1 milyar dolar ödeyecek zannedersem yine bu SoftBank ama bunun önünü yasal olarak kesmişler. Nvidia ARM'ı satın alamıyor. Ve son şirket haberimiz ise yine Chrome'dan geliyor. Chrome şöyle bir özellik getirmiş. Bunun adı özelliğin adı Journeys, maceralar mı diyelim ne diyelim? Bu Journeys sizin daha önceden diyelim işte git uçak bileti falan arattınız böyle nereleri gezsem diye arattınız. Ama aradan bir ay geçti ya da bir hafta geçti. Bu konu hakkında tekrar bir aratma yaptığınızda işte nerelere girdiğinizi daha önceden bu konu hakkında nerede kaldığınızı falan gösteriyor ki buralardan devam edebilirsiniz falan diye bir seçenek gösteriyor. Ve bu arada ilginç bir şey bakın burada based on activity related to travel yazıyor. Yani burada travel kelimesini öne çıkarıyor ya bu zannedersem bence biraz da şeyle alakalı. Az önce konuştuğumuz Topics API ile alakalı. Onu destekleyen bir özellik yani baktığınızda böyle bir özellik. Şimdi şirket haberleri bitti. Araştırma haberlerine geçeceğiz. 4 tane araştırma haberimiz var. Bir yandan şöyle bir çete bakayım. En güncel Linux kernelleri hangi distro? Bilmem. Arch falan. Arch herhalde. Bilmiyorum. Bütün dağıtımları kullanmadım. Evet. Herhangi bir rolling release distro evet. TrueCrypt'in geliştiricilerine ne oldu? Ne olmuş? Ben bilmiyorum. TrueCrypt ne? Onu da bilmiyorum. Ve evet. Devam edelim o zaman. Araştırma haberlerinin ilki Dan Researchers diyor. Dan diye araştırmacıları yapay zeka kullanarak insanların elinin içine bakarak pedofilleri tespit etmek istiyormuş. Böyle bir çalışma yapıyorlarmış. İlginç. İlginç bir ve burada da işte insanlardan böyle el örneği falan istiyorlarmış. Şimdi ilginç, burada baktığımızda evet güzel bir şey gibi gözüküyor. İşte pedofilleri tespit edelim, ama bu başka şeylerde de kullanılır mı? Başka şeyleri tespit etmede de kullanılır mı, ya da farklı şekillerde kullanılır mı bilmiyorum. O yüzden bende bir soru işareti yaratan araştırma. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Nasıl olacak, yapabiliyor mu? Yani yapay zeka yapabiliyor demek. Yani ben de haberi okuduğumda şaşırmıştım. Şöyle biraz daha, tabii bir sürü oldu okuyalı, ama ya içerisindeki işte böyle damarları falan bakarak, damarların hareketlere bakarak falan diyor, buluyor diyor. Yüzde, ya bilmiyorum yani nasıl olur nasıl olmaz artık, ne kadar burada %86, 2 haftada falan %86 başarı oranı falan diyor, ama bilmiyorum artık. Evet, tabii sadece bu burada kullanılmaz, başka yerlerde de kullanılır diye çok hoşuma giden bir proje değil. Şimdi böyle kullanılıyor, sonra normal halkı gözetlemede, başka şeylerde falan kullanılıyor. Nereye gittiği belli değil. Bir diğer haberimiz ise, bir diğer araştırmamız ise, GPU parmak izi takibinin nasıl olabileceğini gösteriyor. Burada yine aşağı indiğinizde çok basit bir şekilde, mesela sitede bir kod var, bir fonksiyon var mesela. Bu fonksiyonla sizin ekran kartınızdan işte parmak izinizi bulabiliyorlar, tarayıcı parmak izinizi. Siz işte neyi değiştirirseniz değiştirin, işte tarayıcıda ayarlar değiştiriyorsunuz falan. Ama bu kod çalıştığında tarayıcı yine siz olduğunuzu biliyor. Oradaki site ya da bu işte neyse artık, Google Ad Network ise artık, yine sizin Yusuf Pek olduğunuzu, bilmem ne olduğunuzu biliyor. Bundan kurtulamıyorsunuz işte. Bundan kurtulabilmek için zannedersem WebGL ayarlarını vesaire değiştirmeniz gerekiyor. About Config'den. Mesela Tor'un da yine aynı şekilde, burada bu arkadaş yazmış. Tor'da da mesela bu özellikler açık bir şekilde geliyor, ama yine de bunlardan yani %100 kurtulmanın bir yolu yok. İşte bunu engelliyorsunuz, başka bir yerden takip ediyor. Başka bir şey engelliyorsunuz, başka bir yerden takip ediyor. Bunlar üzerinde böyle sürekli çalışmalar yapılıyor. Bu araştırmada da bunu göstermiş. Ya bunu kapattığınızda da mesela muhtemelen belli başlı sitelere girdiğinizde sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ama yine de bu araştırmayı da göstermek istedim. Bir diğer araştırmamızsa, 256 bit şifrelemenin kuantum bilgisayarlar tarafından ne kadar sürede kırılabileceğini gösteriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun hakkında zannedersem birkaç gizlilik raporu öncesinde konuşmuştuk. İşte hackerlar şimdiden böyle hashlenmiş şifreleri alıyor ya da hashlenmiş verileri alıyor. Bunları işte kuantum bilgisayarlar geliştiğinde kullanmak için saklıyorlar vesaire demiştik. Ve bu tabii büyük bir soru işaretiydi. Çünkü mesela şu an düşünün, birçok hashlenmiş veri falan var. Sizin diskiniz falan da yine şifre olabilir. Şu an bunlar kırılamıyor. Niye kırılamıyor? Çünkü çok güçlü şifreleme algoritmalarıyla korunuyor ve günümüz bilgisayarları kıramaz. İmkanı yok bunları kırmasın. Ama kuantum bilgisayarları kırabilir mi? Soru işareti buydu. Bu yapılan araştırmaya göre şu an mesela bir 256 bit şifrelemeyi kırmak için, diyor ki bakın, bir günde kırmak için 13 çarpı 10 üzeri 6 physical qubits gerekli diyor. Şimdi bu sayıyı aklınızda tutun. Şu an günümüzdeki en güçlü kuantum bilgisayarı 127 physical qubits'e sahipmiş. Artık bu ölçüm birimine bilmiyorum. Yani ben kuantum bilgisayarlar konusunda çok bilgili birisi değilim. Ama şu anki en güçlü süper bilgisayar 127 physical qubits'e sahip. Şu an bir günde 256 bitlik bir şifrelemeyi kırmak için 13 çarpı 10 üzeri 6 physical qubits gerekiyormuş. Yani şu an imkansız gözüküyor. Kuantum bilgisayarlarla bile hala bunun kırılmasının imkansız olduğu gözüküyor. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Ve evet, bir diğer haberimiz de Microsoft'ta biliyorsunuz bu Windows'ta diski sil, Windows'u sıfırla gibi bir seçenek var. Bu araştırmaya göre, ki Microsoft da bunu onayladı, diski silseniz bile, işte Microsoft'ta sıfırla deseniz bile, Windows.old diye bir klasörde kullanıcı verileri hala depolanıyormuş. Ve işin kötü yanı, eğer ki BitLocker kullanıyorsanız, yani BitLocker bu işte şifreleme yöntemi biliyorsunuz Windows'ta. BitLocker kullanıyorsanız BitLocker'ı da kaldırıyor ve aynı zamanda verileriniz de yine Windows.old'da tutuyor. Böyle bir açık var. Bunu zannedersem ilerleyen güncellemelerde falan kapatırlar, ama bunun nasıl aşılabileceği de yazıyordu burada. OneDrive'dan falan çıkış yapmanız gerekiyor. Bir seçenekleri falan kapatmanız gerekiyormuş. Ama böyle bir açık var, haberiniz olsun. Ve yine son araştırmamızda da bu Apple'ın takip etme yöntemlerini, hani işte AirTag'i koyuyorsunuz, işte bir telefona bilgi geliyor ya, işte belli bir süre zarfında hiç kullanılmazsa işte siz, yakınınızda bir AirTag var dikkat edin falan diye bildirim geliyor ya, bunu aşabilmiş bir araştırmacı, işte durmadan modifiye etmiş bu AirTag'i, durmadan bir ID'sini değiştiriyormuş sürekli ve böylece telefonu radarına girmiyormuş. Ve aynı zamanda yine hoparlörün de burada çıkabileceği falan yazıyor bu araştırmada. Böyle bir şey ya. Yani AirTag'ler gitgide tehlikeli olmaya başlıyor. Şeye seviniyorum. Allah'tan Türkiye'de falan yok böyle şeyler. Yani, tabii seviniyorum bir yandan ama olmamasının nedeni biraz da ekonomik şeylerden dolayı. Ya şu an biz mesela şöyle düşünün abi. Bu haberler sürekli yurt dışından geliyor. İşte Amerika'dan geliyor. Orada çok yaygın. Mesela demek ki herkes alıyor. Çok rahat bir şekilde alabiliyor demek ki. Bu yüzden bu haberler bu kadar çık. İşte düşünün burada da olsa yine biz de kuşkulanacaktık belki. Bizim için de sıkıntı olacaktı belki ama yok. Ekonominizin kötü olmasının bir iyi yanı mı diyelim? Evet. Yani dalga geçiyorum ama böyle. Linux'te ekstra şifre yazmadan SSD'yi tamamen şifrelemek mümkün mü? Hayır. Yani ekstra şifrelemeyi yapman lazım eğer ki SSD'deki içerikleri şifrelemek istiyorsan. Hangi VPS'yi kullanıyorsun? Artık kullanmıyorum. Kapattım. Yine ekonomik nedenle. Kimsifi kullanıyordum. Ama kapattım sunucumu şu an. Evet, şu an araştırma haberleri bitti. Ne haberlerine geçiyoruz? Siyasi haberleri geçiyoruz. Yine sizlerle birlikte Rusya, Ukrayna hakkında da yine haberler var. İlerleyen haberlerde onları konuşacağız. Ve işte ilk haberimiz ise Facebook, Google Avrupa'da yine çok sıkı regülasyonlarla karşı karşıya kalıyor. Çocukları tamamen yani belli yaşın altındaki insanları hedeflenmiş reklam göstermemeleri gerektiği konusunda yine bir karara varılmış. Ve aynı zamanda insanların kolay bir şekilde bu hedeflenmiş reklamdan çıkmasını sağlamalarını istiyorlarmış. Ve işte bu yüzden Facebook diyor ya biz çıkmak istiyoruz falan diye tehdit etme muhabbeti de yine buralardan geliyor. Artık böyle AB çok sıkı şeyler uyguluyor zaten. Her fizik raporunda konuşuyoruz. Bu da yine yeni alınan kararlardan birisi. Bir diğer haberimiz ise bu biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşa girdi. Ve Avrupa ülkeleri bu Ukrayna'nın siber güvenliğinde yardım sağlamaya başlamışlar. Aynı zamanda Ukrayna'nın işte bankaları ve belli devlet kurumları DDoS saldırılarına uğramış sürekli. Şöyle gördüğünüz sayfalar vesaire önlerinde. Ve yine Ukrayna'ya belli başlı zararlı yazılımlarla hedeflemişler. Mesela bir zararlı yazılım bir telefonunuza ya da bilgisayarınıza ulaştığı zaman tamamen resetliyor her şeyi. Tamamen yok ediyor. Böyle bir zararlı yazılım var. İşte bu Norton mu zannedersem burada Asset Research falan da paylaşmış bunu. Bu yazılımı. Ama bunu kim için hedefliyorlar? Normal şey için değildir muhtemelen. Kullanıcılar için değildir de biraz daha devlet görevleri için falan hedeflenmiş bir zararlı yazılım dersem. Ve son olarak yok son olarak değil. Yine bir Ukrayna'nın askerideki işte çalışanlarına bir e-mail falan göndermişler. Phishing, oltalama saldırıları zannedersem. İşte tıkladığında belli başlı şeyleri çalıyor zannedersem içerisinden. Öyle miydi? Şu an çok... Ama bunu da ilginç bir yanı Belarus'tan geliyormuş. Yine komşuları. Kökeni oraya kadar bağlanmış. Burada hangi domainlerden falan gönderildiği yazıyor. Evet, mesajlarına erişebiliyorlarmış bu arada. Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Bu işte oltalama saldırısına yakalanırsa mesajlarını ele geçiriyorlarmış. Ve yine Anonymous biliyorsunuz bir hack grubu ve iyi şeyler yapıyor, kötü şeyler yapıyor. Burada da yine Ukrayna'ya yardım edeceklerini yazmışlar. Hatta zannedersem ben Reddit'te şey görmüştüm. İşte Rusya'nın televizyonunu falan eklemişler. Ukrayna'daki görüntüleri gösteriyorlar falan diyorlardı en son. Burada da işte Twitter'dan zannedersem evet Twitter'dan duyuru yapmışlar Ukrayna'ya yardım edecekleri konusunda. Ve en sonda da Ukrayna'nın bu savaş sırasında zannedersem burada tam olarak evet Şubat 24'ten itibaren Signal'da çok büyük bir kullanım artışı gözlemlenmiş. Bunu yayınlayan bu arada Cloudflare'in CEO'su zannedersem Matthew Prince'e göreymiş yani böyle. Çok fazla bir Signal'da artış gözlemlenmiş. Telegram'da da birazcık bir artış gözlemlenmiş. Evet bu da yani iyi bir şey diyeceğim ama yani yine de savaş durumlarında olması gerekmiyor illa. Gerçekten yani en güvenli mesajlaşma yöntemlerinden birisi Signal. Ve evet bunu da burada tekrar görmüş olduk zannedersem. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında yani benim kendim çok yorum yapmak istemiyorum. Hem bu konular hakkında çok bilgili olduğumu düşünmüyorum. Hem de zaten yapılacak çok bir şey yok abi savaş yani. Savaş her zaman kötüdür. Ne diyelim. Evet. Can Değer Anonymous'un itibar kastını söylemiş. O da olabilir. Olabilir neden olmasın. Ve evet bir diğer haberimiz ise CIA'in ABD'deki vatandaşları gözlemlediğini gözlemlendiği falan iddia etti. İddialar ortaya atıldı daha doğrusu. Ve daha sonrasında işte EFF'de bir yazı yayınlamış. CIA'in ne yaptığı konusunda işte bilgimiz olsun falan diye. Ve işin ilginç yanı işte bu tarz konular yani düşünün siz işte verginizi veriyorsunuz ama devlet sizi takip ediyor ve ne için takip ettiğini bilmiyorsunuz. Böyle çok gizli şeyler var. Yine yani bizi çok ilgilendiren bir şey yok tabii. ABD vatandaşı değiliz ama yine de paylaşmak istedim. Bir diğer haberim ise biliyorsunuz Tor Rusya'da yasaklanmıştı. İşte hem bu savaş öncesinde falan yaptılar. Demek ki bunun için yaptı. Yani Rusya biraz daha kendi ülkesindeki vatandaşların bilgilenmesini istemiyor bu tarz konularda. Birçok şeyi yasaklıyorlar. Tor da bunlardan birisiydi. Ve haberin içerisinde ilginç bir şey var. Tor en çok Tor'u kullanan kullanıcılar, bunu da daha önceden de söylemiştik galiba. En çok Tor'u kullanan ikinci ülke Rusya'ymış zannedersem. Ve Tor projesi de işte Rusya mahkemesine başvurmuş. Ama o biraz yani hiç yani ümitli bakmıyorum ama umarım. Yani umarım kazanırlar ne diyelim. Rusya mahkemesine başvurmuşlar. Yine ABD'den gelen bir haber var. Şimdi bu da yine düşündüğünüzde bizi çok ilgilendirmiyor gibi gözüküyor olabilir. Ama bu biraz daha bizi ilgilendiriyor. Biraz daha bizi ilgilendiriyor. ABD'de Earn It denilen bir işte yasa geçirmeye çalışıyorlar. Bu yasaya göre işte bu eyaletler neyse biliyorsunuz ABD'de biraz daha farklı yönetiliyor. Signal'ı ya da ne bileyim Facebook işte uçtan önce şifreleme var diye ceza verebilecekler. Yani uçtan önce şifrelemeyi kafalarına göre kaldırabilecekler. Bu neden bizi biraz daha ilgilendiriyor? Çünkü bu geçerse ve gerçekten böyle bir şey olursa biliyorsunuz böyle trendler başka ülkeleri de takip edebiliyor. Bir bakarsınız hop bize de sıçrar. Dolayısıyla bunu paylaşmak istedim. Yani tabii bizim buradan yapabileceğimiz çok bir şey yok ama umarım geçmez. Bu arada bu yasa Earn It yasası daha önceden geçirmeye çalışmışlar, kabul olmamış. Şimdi tekrar geçirmeye. Tabii ben de ümit ediyorum ki geçmez. Çok kötü bir şey yani. Düşün, uçtan önce şifrelemeyi tamamen kaldıran. Aynı zamanda sadece yani uçtan önce şifreleme de değil. Mesela Amazon'un belli başlı şeyleri şifrelemesini kabul etmiyorlarmış falan filan. Haber içerisinde yine yazıyor. Biraz daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz istiyorum. Tor bizde yasak mı? Zannedersem değil. Çok emin değilim ama. Sen bir kavga mı dönüyor? Chat'te kavga etmeyin. Chat'te moderatörüm yok zaten. Kavga etmeyin şu an. Lütfen. Lütfen kavga etmeyin. Evet. Domainleri açıkmış şu an Tor'un. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Galiba benim bildiğim kadarıyla yasak değil. Çoğu internet servis alıcısında yasakmışlar. Bilmiyorum. Evet. Bir diğer haberimiz ise yine GDPR'a göre işte AB'ye göre diyelim. Google Font kullanmak kullanıcının gizliliğini, mahremiyetini ihlal ediyormuş. Çünkü Google Font kullandığınızda siteye Google IP adresi falan gidiyor ya. Bunu kullanıcı hakkında bilgilendirmeniz lazım falan demişler. Bunu yapmayan bir site işte 100 euro ceza vermiş galiba. Çok da büyük bir site değil herhalde. Çünkü sitenin adı falan da belli değil. Böyle bir haber çıkmış. Google Font'a bile karışıyorlar. Bakın işte bu yüzden çok bayağı giriyorlar bu aralar yani. ABD çok büyük işte bu mahremiyeti koruma muhabbeti dönüyor. Bir diğer haberimiz ise bu Almanya'nın yeni partisinden işte yeni çıkan partiden Renate Künast diye birisi doğru mu telaffuz etmedim. Muhtemelen doğru telaffuz etmedim. Kusura bakmayın bunun için ama bu Facebook'ta işte buna 20-30 kişi falan küfür etmiş bir şeyler yazmış. Ve daha sonrasında Facebook'a dava açmış işte demiş ki bana bunların şeyini verin isimlerini ver kimse bunlar işte göster falan diye bunu kazanmış. Ve ben bunu aldığım yerde işte biraz daha şaşılmış bir haber gibi anlatıldı da Türkiye'de bu sürekli oluyor zaten değil mi? Yani sadece şey değil işte Cumhurbaşkanı hakaret değil onu geçiyorum zaten o çok oluyor da normal YouTuber'lar falan da gidip mahkemeye bunu kazanabiliyor. Çünkü ben şeyi duymuştum bir tane adam böyle kendini küfür ettiriyor. Daha sonrasında küfür edenlere böyle dava açıyor ve işte davadan para kazanıyor falan diye. Türkiye'de bu zaten çok oluyor ama Almanya'da da böyle kabul edilmiş. Böyle bir haber paylaşmak istedim. TürkNet IPv6'sına altına geçiş yapacak mısın? Ben yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Öyle bir şey izin vermiyorlar. Yani öyle bir seçenek yok yani yaparlarsa neden? Ya IPv6'ya geçiş yapmak değil. IPv6 kullandığınızda IPv4 kullanamıyorsunuz değil ki. Ya IPv4 de kullan. Ama IPv6 da açık kalır. IPv6 siteleri de giriş yapabilirsiniz. Port açma izin veriyorlar mı? Onu merak ediyorum. Yani ben IPv6 aldığımda port açabilecek miyim? O da bir soru işareti. Elon Musk Türkiye'deki ISP'ler DNS trafiğini izliyor demiş. Olabilir. Muhtemelen izliyorlardı ama sen neden bu kadar kesin? Böyle bir bilgi mi var? Paylaş bizimle de. Evet. Bir diğer haberimiz de Filipinler'de evet. SIM kart eğer SIM kartı kayıtı zorunlu hale gelmiş ve aynı zamanda sosyal medya bu yasa geç mi? Evet. Ve aynı zamanda sosyal medyaya kayıt olurken gerçek telefon numaralarınızı vermeniz gerekiyormuş. Böyle bir şey geçmiş. Daha doğrusu Kongre ve Senato bunu geçirmiş Bir tek başkanın onayı gerekiyormuş tamamen geçmesi için. Bu geçerse zannedersem ilk ülke mi olacak? Telefonu, gerçek telefonu vermeyi zorunlu kılan ilk ülke olacak herhalde. Benim bildiğim kadarıyla öyle ilginç. Şimdi bunu da söylüyorum. Bakın hemen bunun üstüne şunu konuşalım. MHP demeyeyim, direkt parti bilmiyorum şimdi partisi söylemekte şey olur mu, ama haberde böyle yazıyor. MHP sosyal medya teklifi sunmuş TBMM'ye ve sahte hesap açana ceza verelim demişler. Ve şöyle devam ediyor yine haber içerisine gittiğimizde. 1 milyon nüfusu geçen kentlerde artı her 1 milyon nüfusu geçen kentler için ayrı bir komisyon kurulması gerekiyormuş. Yani her şehre bir komisyon kuracaklar bir defa. 81 komisyon olacak. Bir de 1 milyon nüfusu her geçtiğinde artı bir komisyon daha kuracaklarmış. Peki bu komisyonlar ne yapacak? Nasıl sahte hesabı bulacaklar? Nasıl sahte hesabı? Bir de sahte hesap dediğimizde ne sahte hesap içine giriyor? Ben mesela Yusuf İpek değil de ne bileyim mesela Excalibur diye hesap açtığında o da mı sahte hesap? Ona da mı girmemiz gerekiyor? O zaman o adama da mı ceza vereceksiniz? Nasıl bir ceza vereceksiniz? Ve işin en büyük soru işareti, bütün bunları nasıl bulacak? Bu da bir soru işareti. Ve yani hiç olacağı şöyle olabilir işte. Neden bunun üstüne konuşalım dedim. Burada olduğu gibi eğer ki telefon kayıt sistemi falan olursa o zaman olabilir. O zaman daha rahat bulabilirsiniz. Ya da TC gireceksin, telefon gireceksin gibi şeyler olursa o zaman olabilir. Ama bu da internet için çok kötü bir şey abi. Yani olmasın. Ya ben bazı insanlar şey diyor mesela, olsun diyorlar işte TC girsin. Çünkü şeyin de farkındayım. İnsanlar intihar edebiliyor. Yani biri zorbalık yapıyor. İşte ne bileyim böyle şeyleri duyuyorsunuz. Hem yani sadece Amerika'da falan değil, Türkiye'de de oluyor böyle şeyler. İşte insanlar zorbalık yapıyor, bir şeyler yazıyor. Sosyal zorbalık diyorlar ya, işte moralleri bozuluyor. Zaten belki hayatları da kötü, intihar ediyor. Ama bunun önüne geçmek bu olmamalı bence abi. Yani herkes TC'sini girsin telefonunu. Çünkü bu herkes TC'sini telefonunu girdiği anda bütün özgürlüğümüzü vermiş oluyoruz ya. Yani devletler artık, bütün devletler, sadece Türkiye devleti için demiyorum. Herkes, birçok insan tak diye elinizi koyduğu gibi sizi bulabiliyor haline gelecek. Hiç hoş bir şey değil bence. Bunun çözümü bu olmamalı. İnsanları bilinçlendirmek lazım. Mesela ben bu işi, yani şu an YouTube işini yapıyorum diyelim. YouTuberların ya da diğer internette içerik üreten insanların size söyleyeceği bir şey vardır. Herkes çok kötü yorum alır. Yani çok kötü yorum alırsınız işte. Benim izleyicilerim sağ olsun hep güzel şeyler yazıyorlar bana, ama sizler tabii. Kötü şeyler yazanlar da var. Saçma sapan eleştirenler de var. Yani yıkıcı eleştiri. Yani sırf kötü yorum yazmak için kötü yorum yapan insanlar da var. Ve bunları kale almamayı, bunları hani kafadan atmayı bilmek gerekiyor. Bilmediğinizden mesela bu işi yapamıyor hale geliyorsunuz ve gerçekten yapamayanlar var. Yani en ufak eleştiri çok büyük bir şekilde algılayan ya da böyle yıkıcı yorumları çok dikkate alan insanlar var ve bu işi yapamıyor oluyorlar. Burada da aynı şey geçerli. Yani evet, internette herkes bir şeyler yazabiliyor, ama insanlara bunu kale almamayı belki bilinçlendirmek gerekecek. Belki o daha güzel bir çözüm olacak. Ya yani, çünkü işte TC'nin girilmesi, telefonun girilmesi zorunlu hale getirilirse bu sadece, yani evet, belki bir kısma yardım edecek ama hepimizin başını yakacak. Öyle de bir şey var. Dolayısıyla ben katılmıyorum böyle bir şey. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Barış TürkNet IPv6 kullanıyorum demiş. Nasıl yaptın? Var mı bir yöntemi, ben de yapayım. Port açma izin veriyorlarsa güzel. Sahte ile anonim arasında fark var, benim bunu bilmiyorlar. Ya işte bir de nasıl bulacaklar? Herhangi bir şekilde açıklamada yok. O haber içerisinde de açıklama yok yani. Ve evet, o zaman bir sonraki habere geçelim. Bu veri koruması temel bir hak oluyormuş Brezilya'da. Direkt yasalarına geçiyormuş. Kişi verilerinin korunması. Bu da güzel bir haber. Yine bizi uzaktan ilgilendirse de paylaşmak istedim sizlerle. Ve yine son siyasi haberimiz. Bu São Paulo'da ve Rio'da, yine Brezilya'nın şeyleri, havalimanlarında, bu iki şehrindeki havalimanlarında şey olacakmış artık, tamamen yüz tanıma teknolojileri kullanılacakmış. Yavaş yavaş, dikkat edin. Bütün ülkelere geliyor böyle şeyler. Yakında biz de duyar mıyız bilmiyorum. Yüz tanıma teknolojileri işte İstanbul'da, şurada burada olacak diye duyar mıyız bilmiyorum. Bakalım. Ve böylece siyasi haberleri de bitirmiş olduk. Şimdi özgür yazılım haberlerini konuşacağız. Ve chat'e baktığımda Soner Aga yayınlar demiş. Hoş geldin. IPv6 daha mı iyi oluyor? Hayır, daha iyi olmuyor. Yani daha iyi olacak bir şey yok. Sadece IPv4 bittiğinden IPv6 bolca var ve herkes kendine tekil IPv6 alabiliyor. En kolay araç dağıtımı nedir? Manjaro. Port konusunda daha iyi oluyor. Çünkü rahat bir şekilde IPv6 alıp port açabiliyorsunuz. Yayında ufak bir drop. Evet, droplar var biraz ama neden bilmiyorum. Ve evet, o zaman özgür yazılım haberlerine de geçelim. Yine Almanya'dan çok güzel bir haber var. Bakın, Almanya'da ilk başta işte bu korona dönemi olduğunda bu makalede bunu anlatıyor, okuyabilirsiniz ama korona dönemi olduğunda ilk başta böyle WhatsApp falan kullanıyormuş ama daha sonra bu WhatsApp olayları olduğunda değiştirmek istemişler. Bu okulun yaptığı şey ise okulun adı da yazıyor bu arada, neredeydi? Herman School. Bu okulun bu arada ilkokul zannedersem, yani küçük çocuklar var. Kendi okul içerisinde Matrix sunucusu kurmuşlar. Yani kendi okullarının bilgisayarlarında Matrix sunucusu kurmuşlar ve istemci tarafı olarak da Fluffy Chat'i seçmişler. İnsanlara QR kodu vermişler. Tamam mı abi? Demişler ki sen bu QR kodunu okut, şifreni gir, tamam bitti bu kadar. QR kodunu okuyup şifresini giren herkes mesela bu Matrix sunucusunda beraber konuşabilmiş. Bütün okul bu sistemi kullanmış ve şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz Matrix'te de tıpkı Discord'da olduğu gibi chat kanalları var işte. Ve bu chat kanallarından işte şey yapabiliyorsunuz. Dosya atabiliyorsunuz. Normal muhabbet edebiliyorsunuz. Konuşma yapabiliyorsunuz. Mesela bir sürü insanı destekleyen konuşmalar falan yapılabiliyor. Ve şahane bir şey baktığınızda. Jitsi içerisine kurulu. Bakın ben de burada şunu merak ediyorum. Almanya'da böyle bir şey yapılabiliyorsa bir tane işte ilkokulda. Tabii bu okulun kendi karar vermiş, böyle bir şey yapmış ama. Ya biz Türkiye'de çok uzun süre Zoom kullandık. Hala da öyle galiba. Yani mesela neden, en azından ben hep şeyi merak ediyorum. Bir tane Jitsi'su neden kurmuyor? Yani kod orada. Bir tek gereken şey bilgisayar. Bilgisayarı da kurdun mu? Tamam, bir sistemini kuracaksın. Belki kişiselleştirebilirsin dersen. EBA falan yazarsın sağına soluna. İşte bu haberleri görünce hep sorguluyorum. Neden yapmıyoruz? Neden? Çok basit. O kadar zor bir şey değil yani. Hele ki bir devlet için hiç zor bir şey değil. Bu benim için bir soru işareti. Çok da güzel bir sistem yapmışlar Fluffy Chat'i kullanarak. Burada onu anlatıyor. Okumak isterseniz yine tabii daha da fazla biraz daha detaylı bir şekilde anlatıyorlar burada. Ve evet, bir diğer haberimiz ise Steam Deck çıktı. Ya şey, bu arada Türkiye'de hiç haber falan yapılmadı bu konu. Yani YouTube'da falan da yoktu. En büyük nedeni Türkiye'ye satılmadığı için. Yani şu an Türkiye'ye gelmiyor. Sadece Türkiye değil, birçok ülkeye gelmiyor. Zannedersem 3-5 tane ülkeye falan dağıtıldı. Yeteri kadar stok yok. Hatta eldekileri de bitirdiler, yani o kadar fazla satıldı. Ve tabii aynı zamanda dünya genelinde işte transistör sıkıntıları da mutlaka burayı da etki ediyordur herhalde ama Steam'deki bir sürü incelemesi yapıldı. Bu da incelemelerden birisi. Jitsi ekran yansıtma yok galiba. Bir de ekran kalitesi kötü demiş. Hayır, değil. Ekran yansıtma da var aynı zamanda. Kullandığın sunucu da belki o sıra yoğunluk yaşandığı için olmuş olabilir. Ama normal şartlar altında öyle değil. Biz geçen sefer full Jitsi'den yaptık. Ve evet, Steam Deck'e geri dönecek olursak, Steam Deck'i şu an Nintendo'nun diğer ürünleriyle karşılaştırmalı bir şekilde görüyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla şahane gözüküyor ve ben, ya nasıl söyleyeyim, şu an Steam'deki gördüğümüz şey inanılmaz bir şey. Belki 5 yıl önce, 10 yıl önce bunu imkansız diyeceğimiz bir şey şu an gerçekleşti. Neden böyle diyorum? Çünkü tamamen Linux üzerine kurulu bir oyun konsolu yaptık. Bir de bilgisayar oyun konsolu, ya yaptık diyorum da yapıldı diyeyim daha doğrusu. Ve birçok oyun, şu an 1.000 tane oyun çalışıyor. 1.000 oyun tamamen onaylanmış bir şekilde çalışıyor. 1.000'den fazlası çalışıyor normal şartlar altında ama 1.000 tanesi Steam Deck onaylı bir şekilde çalışıyor. Bu da ne demek? Şu ana kadar çıkmış bütün oyun konsollarından daha fazla oyunla çıkışını yaptı demek Steam Deck. Bir sürü oyun çalışıyor. Tabii ekranın görüntüsü biraz daha küçük. Yazılımsal olarak işte 30 FPS'ye sabitleyebiliyorsunuz. FSR bütün oyunlarda otomatik bir şekilde geliyor. İsterseniz FSR açabiliyorsunuz. Aynı zamanda yani şu an gördüğüm kadarıyla ben de birçok video izledim Steam Deck hakkında. Herkes bayılmış, bayılmış. Yani kimse ya çok kötü oyun deneyimi falan demiyor. Açılmayan oyunlar da var elbette. Açılmayan oyunlar hiç yok değil. Var ama birçok oyun açılıyor. İşte şu an kendi Linux makinenizde ne yaşıyorsanız burada da onu yaşayacaksınız bir yandan. 1.000 oyunda dediğim gibi Steam destekli bir şekilde tamamen geliyor. Ve ya çok şahane gözüküyor. Keşke biz de böyle alıp bir kullanıp deneyebilsek ama olmuyor. Ve şu şeye de baktığımızda bu arada belli başlı oyunlar hakkında FPS değerlerini de vermiş. Mesela Resident Evil 2'de birisi falan 60 FPS sabit alıyordu. Mesela Shadow of the Tomb Raider'da işte 38 en yüksek ayarlarda 38 FPS alıyorsunuz mesela. Ve tabii çözünürlüğün yani 720p olduğunu da söylemekte fayda var. 1280 Full HD değil. Ama şöyle bir şey de var. Siz Steam'dekinizi alıp monitörünüze de bağlayabilirsiniz. Ve bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen yani Steam Deck aslında KD yüklü bir şekilde geliyor. İsterseniz Steam'deki alıp normal bir bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Yani şahane dediğim gibi. Ve ben böyle baktıkça hala Elden Ring'i de açıyor bu arada. Elden Ring şu an çok popüler olduğu için belki söylemekte fayda var. Ama şey, ben Steam'deki gördüğümde hala şaşırıyorum. Çünkü Steam'in şu ana kadar ya Proton'a yaptığı bütün desteklerin Vine'a yaptığı bütün desteklerin en büyük nedeni buydu. Şu oyun şunu çıkarabilmek. Ve bu açıdan da düşünmek lazım aynı zamanda. Linux'ta biliyorsunuz işte Amazon'un bu bulut oyun servisi de Linux tabanlı bir şekilde yapılıyor. Birçok oyun servisi veyahut da birçok Linux tamamen ücretsiz olduğu için Vine ve Proton ne kadar daha iyi olmaya devam ederse birçok şirket Linux tarafına kaymaya çalışacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü Linux tamamen ücretsiz. Siz Windows aldığınız zaman bir şirket olarak ve bunun üzerinden servis sağladığınız zaman Windows'a, Microsoft'a durmadan para ödemek zorundasınız. Ama Linux'ta böyle bir şey yok. Linux'u aldığınızda hiçbir şekilde para ödemeden hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ne kadar daha iyi hale gelirse muhtemelen şirketler de o tarafa doğru kayacak. Evet, Steam Deck böyle. Bakın gördüğünüz gibi birçok şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Resme bakacak olursanız WOT kullanımını ayarlayabiliyorsunuz. Zannedersem aynı zamanda GPU clock, GPU saat frequency'sini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani birçok şey çok fazla kişiselleştirebilir, çok fazla şey yapabiliyorsunuz. FSR tamamen açık bir şekilde geliyor diyelim ve çok uzattım zannedersem. Bir sonraki habere geçelim. Bir sonraki haber de Steam Deck. Steam Deck çıktığında 935 oyunla çıkmış ve şu an bu sayı hala gitgide artıyor. 935 oyun tamamen oynanılabilir ve onaylı oyunlar bunlar. En büyük oyun işte dediğim gibi oyun konsolu tarihinde en fazla oyuna çıkış yapan konsol Steam Deck. Skyfall merhabalar demiş, tekrar hoş geldin. Steam Deck hakkında bir şey yazan var mı diye merak ediyorum. Şu an alınır ama arayüzde bazı sıkıntılar var sanırım. LTT, evet, arayüzündeki o sıkıntıların çoğunluğu da çözülmüştü. Durmadan güncelleme aldığı için muhtemelen bu sorunlar işte bizim elimize Türkiye'ye falan gelene kadar bu sorunlar aile aile çözülür muhtemelen. Ve evet, bu arada Lutris 0.5.10 betası yayınlanmış ve artık Origin ve Ubisoft ile otomatik olarak bağlanabiliyormuşuz. Tıpkı Humble Bundle, işte GOG ve Steam'de olduğu gibi otomatik olarak bağlanabiliyormuşuz. Gerçi Humble Bundle hala çalışıyor mu bilmiyorum ama Humble Bundle çalışıyordur muhtemelen. Kendi istemcilerini kaldırmışlar diye ondan kafam oraya gitti. Lutris böyle tek bir oyun platformu olmaya, bütün Linux'taki bütün oyun platformlarını birleştirmeye devam ediyor. Bakalım daha da güzel olacak gibi. Bu arada şunu da söyleyelim. Apex Legends Linux'ta çalışmaya başladı. Oyunum şu an aklıma geldi. Bu haberler arasında yok galiba. Apex Legends biliyorsunuz normalde anti-cheat ile çalışmıyordu. Anti-cheat yüzünden çalışmıyordu. Şurada Apex'i de görüyoruz. Şu an Apex Legends'ı Steam'den oynayabiliyorsunuz sıkıntısız. Onda oynayan varsa haberi olsun. SG selam, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin. FSR Cyberpunk ile mükemmel çalışıyor bu arada. Çok iyi. Ben aslında Cyberpunk'ı işte GTX 1050 Ti olduğundan dolayı hiç oynamaya kalkışmadım. Bilmiyorum, belki şu anki aldığı güncellemelerle belki ben de oynayabilirim FSR'la falan filan. GTX 1050 Ti ile ne kadar oynayabilirsin? Evet, çalışıyor kurdum ama performans problemleri var. Apex için. Apex'te performans problemleri yaşayanların çoğu zannedersem disk cacheleme olayında problem yaşıyor. Shader'ları cache'lediğiniz zaman çok sıkıntılı bir şekilde kullanıyorsunuz muhtemelen. Çünkü benim ProtonDB'de okuduğum yorumlar o yöndeydi. Kesinlikle oynatır. Bilmiyorum. Belki ben de o zaman bir Cyberpunk indirime girerse deneyebilirim. Evet, bu arada Heroic Games Launcher'ın da 2.2 sürümü yayınlanmış. GOG artık Heroic Games içerisinde sadece Epic Games oyunları değil, GOG oyunlarınızı da oynayabileceksiniz. Yine Plasma 5.24 sürümü yayınlandı. Ben de şu an Plasma kullanıyorum. Ana özellikler bu bağlantıya tıklayarak Plasma 5.24'te neler gelmiş bakabilirsiniz ama ana özelliklere baktığımızda overview kısmı var. Bu video açılmıyor ama overview kısmı şey yapıyor size, böyle bir geriye alıp masaüstü ortamlarını görmenizi sağlıyor bütün çalışma pencereleriyle birlikte. Keşke videoyu oynatsa, çok daha güzel olacak. Evet. Şu an gördüğünüz gibi mesela açık pencereleri gösteriyor ve yukarıdaki sanal çalışma ortamlarını gösteriyor. Keyrunner'a yine bir özellik gelmiş. Keyrunner'da biliyorsunuz bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Ama yaptığınız şeylerin nasıl yapıldığı hakkında çok bir bilgi yazmıyordu Keyrunner üzerinde. Artık soru işareti yapmak istediğiniz şeyi yazdığınızda bunu nasıl yapabileceğinizi otomatik olarak Keyrunner'dan gösteriyor. Ve son olarak parmak okuyucu özelliği gelmiş. Eğer ki varsa laptopunuzda KDE içerisinde kullanabiliyorsunuz giriş yapmak için. Ve tabii bir sürü geliştirme özellik vesaire var. Aşağı indiğinizde yazıyor. Onlar ana özelliklerdi. Bakabilirsiniz burada. Plasma 5.4'te neler gelmiş. Keyrunner mı, uLauncher mı? Bence çok fazla şey yapılabiliyor çünkü. Yani uRunner'da da yapılabiliyor. uLauncher'da da yapılabiliyor ama orada çok eklenti bazlı ve çökebiliyor falan. Keyrunner benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir de KDE ile entegre olduğu için daha çok. SteamOS 3 genel için çıkınca inceleme videosu gelir mi? Yapmak istiyorum. Hatta umarım, ya ben Steam'i Big Picture'da kullanmayı seviyorum ama işte şeyle kullandığım için, Gamepad'imle kullandığım için seviyorum ama Umarım ona da güncelleme gelir. SteamOS 3'teki gibi yaparlarsa bir şahane olur. Onu çok istiyorum ben aslında. Ve evet, bir diğer haberimiz ise Epic Games'in CEO'su Steam Deck'te Fortnite'ı istemiyor. Ama bunu nasıl söylüyor? Şimdi ilk birisi neden Fortnite'ı koymak istemiyorsunuz diye sorduğunda işte diyor ki çok fazla Linux'ta çok fazla kernel var. Dolayısıyla biz bunlarla savaşamayız, uğraşamayız. Fortnite çok büyük oyun. Sıkıntı olur bizde bu kadar fazla kernelin olması. Kerneli modifiye eder birisi. Sıkıntı çıkar diyor. Daha sonra işte dalga geçiyorlar kendi ürününe güvenmiyor diye. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Çok basit, buna önlem olarak sadece işte Linux'un normal kernelinde, bir de Linux'un LTS kernelinde oynamasına izin verebilir. Ya da en azından Steam Deck'in kernelinde oynatmasına izin verebilir Fortnite'ı. Ama izin vermiyor. Yani işte Steam onların rakibi olduğu için bunu istemiyor. Fortnite'ı orada oynatmak istemiyor. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Easy Anti-Cheat'in sahibi de Epic Games olduğu için insanlar ondan dolayı dalga geçiyor. Kendi ürününe güvenmiyor. Biz Anti-Cheat'le baş edemeyiz diye. Çünkü Easy Anti-Cheat de onlara ait. Böyle bir olay döndü. Ama aslında şöyle bir şey var. İlerleyen aylarda Fortnite'ın Steam'deki geldiğini görebiliriz. Neden? Çünkü Apex Legends da mesela normalde bu zamana kadar tamamen reddediyordu Linux'ta işte anti-cheat'e izin vermeyi. İstemiyorlardı yani, böyle bir şey yapmıyorlardı. Ama Steam'dekin çıkışında bunu yaptılar. Neden? Çünkü Steam'de hakikaten fazla satılıyor. Yine şu an çok fazla kişinin elinde var. Ve bu sayı gitgide arttıkça, şu an mesela Steam'de almak istediğinizde alamıyorsunuz. Çünkü stoklarda yok. Ama bu sayı gitgide arttıkça muhtemelen Fortnite'da bunu yapmak, bu pazardan payını almak isteyecektir. Bu kullanıcılara erişmek isteyecektir. Yani ilerleyen aylarda Fortnite'ın yine geldiğini görebiliriz. Şimdi böyle diyor ama bakacağız. Gelebilir. Ve bir diğer haberimiz ise Element Desktop'ın 1.9.6 ve önceki sürümleri için bir açık bulunmuş. Büyük bir açık bulunmuş bu arada. Burada güncellemeniz gerektiğini söylüyor. 1.9.9 sürümüne güncelleyin diyor. Bu haber bu arada birinci ayın 31'inde, yani tam Şubat'ın başına doğru çıktı. Güncellemediyseniz hala güncelleyin. Web kullanıyorsanız sıkıntı yok. Orada zaten sürekli güncelleniyor. Şeye bakıyorum, hatırlamaya çalışıyorum da zannedersem yine belli bir kod çalıştırmasına olanak sağlıyor zannedersem. Evet, kullanıcının makinesinde bir işte şey oluyor ya, dosya yöneticisi çalıştırmasını sağlıyor zannedersem. Belli bir command execute edildiğinde. Ama bu fixleneli bayağı oluyor. Dolayısıyla güncellemenizde fayda var. Bir diğer haberimiz ise Açık Kaynak Güvenlik Vakfı 10 milyon dolarlık bir ödül sunmuş. Bütün açık kaynaklarda, açık kaynak projelerde işte bir ödül bulunduğunda bu havuzdan belli bir para verilecekmiş. Zannedersem Log4j'yi de kapsıyor. Burada Log4j'den de bahsetmişler. Yani herhangi bir şekilde bu açık kaynak projelerde bir güvenlik açığı bulup paylaşırsanız ve bunları işte Open Source Security Foundation'la paylaşırsanız, bu 10 milyon dolarlık havuz içerisinden açığın tipine göre bunun şeyleri vardır muhtemelen. Nasıl sınıflandırılacağı vardır. Bu 10 milyon dolarlık havuzdan ödül kazanabiliyorsunuz. Blue Lion görüşürüz, yayınlar demiş. Güle güle, Ramazan Umut da yine görüşürüz demiş. Hoşça kalın. Apex Mobile bile gelecek. Switch'te var, her yerde olacak yakında. Evet, işte Fortnite'da bunu yakalamak isteyecektir muhtemelen. Zannedersen Apex'in de onların rakibi bir yanda. Ve evet, Proton Mail, daha doğrusu Proton direkt şirket olarak bütün uygulamalarında bir tane bağımsız bir araştırmacıya işte güvenlik testi yaptırmış ve hepsini geçmiş. Burada detayları da yazıyor, neler yaptıkları falan, işte Proton Mail için, Proton VPN için, Proton Drive için ne gibi testler yapıldığı da yazıyor. Zaten Proton'un bütün kaynak kodu açık olduğu için herkes girip inceleyebiliyor. Ama ek olarak yine bağımsız bir araştırmacıdan da böyle bir şey yapmaları demişler. Sonuçlara da buradan ulaşabiliyorsunuz isteyen varsa. Ve son olarak son özgür yazılım haberimiz. Signal artık telefon numaranızı değiştirmenize izin verecekmiş. Nasıl? Siz diyelim Signal'da sürekli insanlarla yazışıyorsunuz ve o sırada işte sim kartınız değişti, telefon numaranız değişti. Direkt Signal içerisinden telefon numaramı değiştir kullanarak telefon numaranızı değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir özellik getir. Ve evet, özgür yazılım haberleri de bitti. Artık son bu kategorilere uymayan, yukarıdaki kategorilere uymayan haberleri inceleyeceğiz. Çok fazla haber yok, burada da 7 tane haber var. Şöyle bir chat'e bakıyorum. Microsoft bile direnemedi Yüce Linux. Ne alaka? Neden konuştuk acaba? Evet. Çok okuyamıyorum ya yukarıdaki yazıları. Onunla bir ilişkili acaba? Evet. O zaman devam edelim. Haberimiz Android'de Brata denilen bir zararlı yazılım ortaya çıkmış ve bu zararlı yazılım sizin verilerinizi çaldıktan sonra bütün cihazı sıfırlıyormuş. Aslında Brata zararlı yazılımı iki şekilde sıfırlıyor. Birincisi, eğer ki verilerinizi başarılı bir şekilde çaldıysa cihaza faktör reset atıyor. Tamamen sıfırlıyor. İkincisi, eğer ki bir sanal ortamda çalıştığını düşünüyorsa, yani bu düşünüyorsa derken sanal bir ortamda çalıştığını bulduysa yine cihazı sıfırlıyor. Bu da işte araştırmacıların kolay bir şekilde ne yaptığını bulamaması için yapılmış bir şey. Ama şöyle bir şey var, bir güzel yanı. Şu an bu Brata zararlı yazılımı Türkiye'yi çok hedeflemiyor. Banka uygulamalarını hedefliyor ama işte İngiltere'deki, Polonya'daki, İtalya'daki, İspanya'daki banka uygulamalarını falan hedefliyor. Ama bu tabii gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunlar sürekli gelişiyor, tekrar piyasayı sürülüyor. Bundan korunmanın en güzel yanı bilmediğiniz APK'ları kurmayın. Bir diğer haberimiz de bu ABD'de zannedersem büyük bir süpermarket zinciri şey yapmış. 10 içki almanın sınırı var ya, işte 18 yaş altı neyse. İçki alırken direkt gidiyormuşsunuz. İşte otomatik olarak tarıyormuş. Kasiyerle uğraşmamak için lik mimlik. O yaşınızın uyduğunu izin veriyorsa alabiliyormuşsun. İzin vermiyorsa almayabiliyormuşsun. Bu da yine bir soru işareti sistem. Ben kullanmak istemezdim tabii. Çünkü verileri ne kadar saklayacaklar, ne yapacaklar ayrı hikaye de. Bazı insanlar olduğundan küçük gösteriyor. Bazıları da olduğundan büyük gösteriyor. Bunu ne kadar becerebiliyor? Soru işareti. Yani tabii genel çizgiye baktığımızda muhtemelen işte %80, %90 başarı oranına sahip olur ama yine onlar da artık kimlik gösteriyor herhalde. Olduğundan küçük gösteriyorsa falan, ama böyle ilginç bir sistem. Gelmesini ister miydiniz böyle? Onu sorayım. Ben istemezdim yani. Mesela buraya gelmesini ister miydiniz? Ben istemezdim. Ya, alkol tüketmiyorum zaten. Tüketen birisi değilim ama yani genel anlamda başka bir şey için de olabilir. Çikolata olsun mesela. Muhabbet orada. Böyle bir sistemin gelmesini ister miydiniz? Ben istemezdim. Evet. Yok ya, ne gerek var demiş Umut. Tabii ki hayır diyor Şen. Sesli güldüm demiş Soner, sen şey mi, o önceki habere mi ses? Yok. Yok, üstteki yazıya galiba. Chat'i çok takip edemiyorum. Evet, o zaman bir sonraki habere geçelim. Bir tane ransomware bulunmuş. Sugar diye, şeker ransomware'in adı. Ve bu ransomware, biliyorsunuz, hep ransomware haberleri yaptığımızda şirketleri hedefliyor artık ransomware'ler. Çünkü para orada var. İşte çok büyük paralar döndürebiliyorlar. Ki dönüyor hakikaten. Ama bu ransomware kullanıcıları hedefliyormuş. Bu ransomware'in yaptığı şey, işte bilgisayarınıza indikten sonra IP adresini alıp işte belli yerleri şifreleyip sizden para istemek. Ama bu istedikleri para da çok büyük bir para değil yani, diğer ransomware'lere kıyasla. Hatta birisinde 4 dolar falan istemişler. Ama genel anlamda 50-100 dolar falan istiyorlarmış galiba, öyle bir şey yazıyordu. Bu test makinesinde 4 dolar istemişler mesela. Parayı ödediğinizde de açıyorlarmış. Bir şey yapmıyormuş ondan sonra, öyle gözüküyor diyor haberde. Ama böyle şeyler de hala devam ediyor yani, cihazınıza ransomware bulaşabilir. Dikkat edin bu arada, zannedersem bu Windows'u etkiliyor yine. Dikkat etmekte fayda var. Linux için hiçbir şey yazmamışlar. Demek ki sadece Windows'u etkiliyor. İndirdiğiniz dosyalara dikkat edin. Ve yedeğinizi alın her zaman. Her zaman yedeğinizi alın. Yoksa diğer türlü bir ransomware saldırısına karşı korunamayabilirsiniz. Yani ransomware'e uğradığınızda yedeğiniz yoksa geçmiş olsun. Ya parayı ödeyecek ya da güle güle. Handel merhabalar demiş. Hoş geldin. Sugar'ı yapanlar Türk galiba. Bu kadar az istediğine göre. Bilemiyoruz. Öyle bir açıklama yok ama olabilir. bir diğer haberimiz ise bir Moonbounce denilen bir UEFI bootkit tespit edilmiş. Anakartınızın içerisine gömülü bir zararlı yazılım oluyor. Ve bu işte kaldırılamıyormuş. Bu haberde de bunu anlatıyor. Anakartınızı değiştirmeniz kaldırabilmek için, ya da çok kompleks bir silme işlemi yapabiliyormuşsunuz ama onu normal bir kullanıcının yapması zormuş zannedersem. SPI memory'nin tekrardan flashlanması gerekiyormuş. Ya da direkt anakartı değiştirmeniz gerekiyor. Böyle bir problem yani. Bu nasıl bulaşıyor? Bunun hakkında çok fazla bilgi yok burada ama Çin'le linklenmiş aynı zamanda Moonbounce. Tabii bu bootkit'in bulaşması halinde şey olabilir zannedersem. UEFI ayarlarınız değiştirilebilir. Ya da ne bileyim, eğer ki mesela diskiniz şifreliyse diskinizin şifresini öğrenebilirler bu bootkit sayesinde. Bilgisayar açarken disk şifresini giriyorsunuz ya. Başka şeyler de yapılabilir elbette ama şey kısmı çok ilginç tabii. Sadece anakartı değiştirmeniz gerekiyor kitten kurtulmak için. Böyle bir yazılım paylaşmak istedim. Bir diğer haberimiz ise FBI sim swap saldırılarının fazlalaştığını söylemiş. Yani genel anlamda kendi vatandaşlarına böyle bir uyarı. Yani dünyada da artıyor bu zaten. Bunu diğer haberlerde de konuşuyorduk. Diyor ki kripto paralarınızı internette paylaşmayın. Bunun hakkında böbürlenmeyin demiş. Nedeni ise işte bunlar hedefleniyor ve sim swap saldırısıyla birlikte mesela şifrenizi de biliyorlarsa iki faktörlü doğrulamayı çat diye alabiliyorlar. Ve benim anladığım kadarıyla bu sim swap saldırıları çok zor bir şey değil. Yani nasıl yapılıyor bilmiyorum yani. Bu haberlerden sonra böyle bir araştırmak istiyorum aslında ama Çok zor bir şey değil demek ki bu SIM swap saldırıları yapmak. Acaba Türkiye'de ne kadar? İki faktörlü doğrulamayı direkt aşabiliyorlar bununla. Bu yüzden aslında iki faktörlü doğrulamaları telefondan kullanmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten yine diğer yayınlarda da söylüyoruz. Nasıl kullanacaksınız? İki faktörlü doğrulama uygulamalarıyla kullanacaksınız. Çünkü telefonu kullandığınızda hem SMS zaten şifrelenmiş bir sistem değil. Hem de işte SIM swap saldırılarına karşı tamamen açık oluyorsunuz. Adamlar şifrenizi bildiği anda iki faktörlü doğrulamayı bulabiliyorlar. Bulaşırsa nasıl alacağız yenisini? Evet, o anakarta bulaşırsa nasıl alacağız yenisini? Ama bu tespit etmek de zor muhtemelen. Normal bir kullanıcı tespit edebilir mi bilmiyorum. Authy iyi mi demiş Kerem bu iki faktörlü doğrulama için? Değil, tavsiye etmiyorum. Çünkü Authy kendi platformuna kilitliyor sizi. Mesela normalde bütün iki faktörlü doğrulama uygulamalarında siz isterseniz İki faktörlü doğrulama anahtarlarınızı çıkarabilirsiniz. Mesela 20 tane 30 tane hesabınız var. Bunları çat diye çıkartabiliyorsunuz. Authy buna izin vermeyen tek uygulama. Aynı zamanda kapalı kaynaklı. Mesela ben uygulamaya şifrelerimi girdim. Daha sonrasında Authy'ye dedim ki ya bana versene verilerimi ben başka bir uygulama kullanacağım dediğimde vermiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Aynı zamanda da işte sahipli bir yazılım, özel mülkiyet yazılım kullanmanızı tavsiye etmem. Hatta işte çok şahane özgür yazılım alternatifleri varken neden arkadaşlar yazdı mesela OTP, Free OTP. Ben Aegis kullanıyorum Android. Ve evet, o zaman bir sonraki haberimiz ise Nui Baby monitörleri, böyle şey kameralar oluyor ya. Tabii bu firma Nui'ymiş. Satılan bir firma mı bilmiyorum ama video feedlerinin basit bir şekilde girilip insanların izlemesine izin veriyormuş. Bu açığı kapatmışlar mı bilmiyorum ama bunu paylaşım ülkede de satılıyor bunlar. Var mı bunlardan kullanan? Merak ediyorum bu kameralardan. Abi korkutucu ya. Bilmiyorum. Bir de bilinmedik firmalar falan da olabiliyor. Bilindik firmalar da olsa bunlar ne kadar güncelleme alacak ki? Zaten ucuz falan üretiliyor. Çok pahalı şeyler de değil zanneder. Koyuyorsun orada şey belki bebeğini ya da seni odaya koy, iş yerine koydum belki bir izleyebiliyorlar. Durmadan takip edebiliyorlar. Hatta bunu satıyorlar. Yani bunu satan şeyler var zannediyorum. Web siteleri, forumlar falan var. İnsanların kameralarını satıyorlar. Eve kuruş güvenlik sistemi diye. Haberi yok. Tanımadığı insan izliyor. Çok korkutucu geliyor bana açık. Bu aç kapa yapınca bir ses gidiyor gözüküyor ama umarım bir şey olmadı. Bununla alakalı çok videolar paylaşılıyor zaten. Canlı olarak da satılıyor diye duydum ben. Ama çok sıkıntılı hakikaten. Benim için korkutucu. Umarım böyle bir şey kullanmak zorunda kalmam. En azından kullanacaksam da özgür yazılım alternatifleri varsa kullanmak isterim. Yani ben direkt böyle kapalı kaynaklı sistemleri kullanmak istemem. Bilmiyorsun çünkü yazılım da güncellenmiyor. Bir açık varsa da ortaya çıkmadığı sürece muhtemelen şirketin de umurunda değil. Ortaya çıkacak da anca fix. Bir diğer haberimiz ise ExpressVPN sunucularına girebilen ilk kişiye 100 bin dolar verecekmiş. İyi para. Ama girebilecek miyiz? Soru işareti orada. Yapabilirler mi? Kazanın olur mu bilmiyorum ama o neden olmasın belki olabilir. Bir ödül. bir diğer haberimiz ise 2021'de 100 bin tane varyant keşfedilmiş. Trojan varyantı keşfedilmiş ve bu işte zannedersem sadece şey için değil. Bilgisayar için değil zannedersem. Mobile banking diyor pardon. Evet, mobile yani Android için zannedersem bu. Ve burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor gerçekten. Ya ben şeyi çok sevmiyorum açıkçası. Telefonla mobil bankacılık kullanmayı sevmiyorum. Ama bana mecburen yükletiyorlar. Niye mecburen yükletiyorlar? İki faktörlü doğrulamayı buna endekslemiş adam. Bana özel olarak izin vermiyor ki işte normal kendi kullandığım iki faktörlü doğrulama uygulamasına gireyim. İzin vermiyor. İki faktörlü uygulamayı buna sabitlemiş. Ben telefonu kullanmak bile istemiyorum aslında böyle mobil şey ne derler banka uygulamalarını ama mecburen kullandırtıyor. Ha, bazılarınız için kullanışlı oluyor biliyorum. Ama şeye çok dikkat edin. İndirdiğiniz uygulamalara çok dikkat edin. Google Play'den indiriyorsanız bile çok bilmedik uygulamaları indirmeyin. Çünkü onlarda da oluyor bu tarz trojenler. Keşfedilene kadar işte mobil uygulama sıkıntı yaşayabilirsiniz bankacılık uygulamalarınızı. 100 bin varyanttan bahsediyor. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Ve evet son haberim ise Türkiye'nin internet hızı %65 artmış. Nasıl artmış? Bu Ookla Speed Test'in verilerine göre yapmışlar bunu. Ve mobil geniş bantta dünya ortalaması 29,55 iken Türkiye'de 31,43'müş. Sabit geniş bantta da bir yılda %65 oranında artarak ortalama 44,77'ye ulaşmış. Ya şimdi ben bu konu hakkında yorum yapacak olsam İstanbul'da yaşıyorum ve şunun farkındayım. İstanbul'da hakikaten bir çalışma var ve artıyor. Çünkü ben de mesela çok uzun süreler ADSL kullanıyordum. Ve şu an işte VDSL kullanıyorum. Hatta buraya fiber kuracaklardı. Benim binaya fiber kuracaklardı. Bir yaşayan binada yaşayıcımız sağ olsun sıkıntı çıkardığı için kuramadık. Eve fiber geliyordu yani öyle söyleyeyim. Bir şekilde halletmeye çalışacağım onu ama kuramadık yani. Şu an bana ya Türk Telekom geldi, binaya kadar fiber kuracaklardı. Hatta fiber kapının önüne kadar geliyormuş zaten. Kutusunu kuracaklardı. İşte binayı delecekler falan filan diye sıkıntı yaptılar. Neyse abi, şeyin farkına mı ya? Türkiye şeyde İstanbul'da bunun için bir bunun hakkında bir artış var ama diğer şehirlerde nasıldır? Kime ulaşıyordur, ulaşmıyordur bilmiyorum. Hala şeyi biliyorum. Benim bazı arkadaşlarım işte 8 megabit, 16 megabit internetler kullanıyorlar ve gerçekten sıkıntı. Yani ben şu an VDSL ile işte 80-90 megabite ulaşan biri olarak 8 megabite, 16 megabite hayal edemiyorum. Çünkü çok büyük sıkıntı abi. Yani her şeyim internetten gerçekleştiği için çok büyük beklemelere yol açabiliyor. Bir şeyler indirirken sitelere erişir, 3-5 kişi evde internet kullanıyor vesaire. Hızlanması güzel bir şey. Umarım yani sadece İstanbul'da değil diğer şehirlere de daha hızlı bir şekilde ulaşır. Bayındır İzmir'deyim, 6 daire binaya fiber getirirler. Ne güzel. Ya özellikle işte binaya kadar ulaşıyorsa getirmeleri daha kolay oluyor. Mesela benim için binaya kadar ulaşıyormuş zaten. Şey yaptılar. Ya yani kutu çekeceklerdi. Çekemedik. En azından şimdilik. Ve evet, İzmir'de de yine Hüseyin hızlandı demiş. Yani evet, bir artış söz konusu. Umarım daha da hızlı bir şekilde devam eder. Ama şu da yine büyük bir sıkıntı. Abi mesela şu an buraya fiber gelse bile, tamam bana fiber gelecek dediler. İşte tamam dedik. Hadi fiber kutuyu da getirsek bile alabildiğimiz 100 megabit download, 8 megabit upload. Normalde teoride, pratikte bile hatta 1 gigabit hız alabilmem lazım ama vermiyor. Yani neden? İşte Türk Telekom altyapısı vermiyor. Adam Türk Telekom vermek istemiyor. Bunu tek güzel yapan TürkNet. TürkNet'in altyapısı varsa fiberde gigafiber olarak veriyor. Aynı fiyata 140 liraya 1 gigabit download, 1 gigabit upload alıyorsunuz. Alanlar varmış, duydum ben. Şahane bir şey. Ya ama bilmiyorum, bunu aşmaları lazım en azından. Hala 100 megabit download, 8 megabit upload'da kaldık. Bunun hakkında Teknopat bir video yaptı. Son zannedersem geçen hafta falan belki izledim. Diyor ki orada ya asimetrik hız istemeyin artık, simetrik hız isteyin diyor. Yani ne demek? 100 megabit veriyorsan 100 megabit de upload ver. Verebilir. Mesela şu an benim VDSL altyapım 40 megabit upload'a kadar destekliyor ama vermiyor. Vermiyor. Parasını ödesen de vermiyor. Öyle de bir şey de var yani. Öyle bir paket yok. Vermek istemiyor. Ben diye şey değerlerimden görüyorum. İşte 192, 168, 1.1'e girdiğimde orada upload'ın 40'a kadar çıkabileceğini görüyorum ama çıkmıyor yani. 8'e sabitlemiş adam. Evet. Bunlar da böyle. Şu an bu arada bitti haberler. Sorularınız varsa şu an alabilirim. Şu an daha rahat alabilirim. Apple tarayıcıları niye WebKit'i kullandırtıyor? Kendi geliştiriyor ya ondan. DNS zehirlenmelerinden nasıl korunuz? Bunu çok bilmiyorum. Ama zannedersem işte DNS over HTTPS kullanmak ya da bir VPN kullanmak korur herhalde. DNS over HTTPS hakkında da video var. Kripto paralara ilgin var mı? Yani yok aslında. işte bir bot geliyor. Brave'den bot var. Aynı zamanda LBC var. Benim Odyssey'den gelen. Kendi kripto para şeyim yok ama ya çok araştırmıyorum da bilmiyorum da açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ama tabii yani çok popüler olduğundan duyuyorum. Konuşuyorum arkadaşlarımla. Az çok bilgim var ama kendim oturup işte borsalarda falan uğraşmıyorum. Annemler alıyor bine bine. Ben 108 alıyorum. Wow. Bin bin. Abi bin. Yani çok uçuk geliyor bine bin tabii. Ya ben 100'e 100'e de razıyım mesela. 100 fena değil baktığınızda. Ama şöyle de bir şey var abi, bak. Ben şu an sunucumu kapattım. Tamam mı? Yani sunucuya ben ayda 10 avro ödüyordum. Kapattım. Yani çünkü düşündüm başka şekilde de yapabilir miyim? Şu an biliyorsunuz işte sunucumda yusufpek.me, teknolojirehberleri.xyz falan asılıyor. Başka şekilde yapabilir miyim? Daha ucuz bir şekilde diye düşündüm. Kapattım. Baktım biraz daha şey geliyor. Ve mesela şöyle de bir şey var. Benim evime 1000 gelse, tamam mı? 1000 gigabit download, 1000 gigabit upload gelse bir tane Raspberry Pi alırım. Onu sunucu yaparım abi. Çok rahat bir şekilde şeyleri hostlarım mesela teknolojirehberleri.xyz, yusufpek.me o web sitelerini hostlarım. Hatta başka şeyler bile hostlarım içerisinde. Ne bileyim işte diğer açık kaynak projeleri de hostlarım ve her yerden erişebilirim. Kendi bilgisayarımı ya da Raspberry Pi'yi çok rahat bir şekilde sunucu yapabilirim. Ama öyle bir şey yok. İzin vermiyor. Ki o videoda yine Teknopat'ın o videosunda da işte şey diyordu. Ali abi diyordu ki mesela nasıl üretecek abi insanlar diyor diye. Hakikaten yani 100 megabit download, 8 megabit upload verirsen nasıl üreteceğim yani? 8 megabit uploadla neyi paylaşacaksın yani? Paylaşamıyorsun ki. İşte yayın yapabiliyoruz Allah'tan. O da arada gidiyor geliyor bir şeyler oluyor. Droplar olmuş biraz. Allah'tan yayın yapabiliyoruz ama o bile sıkıntı yani. Custom ROM'da güvenlik güncelleştirmeleri geliyor mu? Lineage OS'te geliyor. Mesela Lineage OS düzenli olarak veriyor bu güncelleştirmeleri ama diğer ROM'lar veriyor mu bilmiyorum. Yayın dondu mu? Yayın şu an iyi gibi galiba. Bir ara drop frame oldu herhalde ama şu an fena değil. İnternette sansür VPN dışında açabilir miyiz? Yani DNS over HTTPS gibi şeylerle açabiliyorsunuz. Bir de Tor kullanabilir. Bir de başka bir tane daha vardı. Bu içinde gelişti. Özellikle sistem vardı adı. Adını unuttum ama bir sistem daha vardı. VPN kullanmadan Çin için özellikle geliştirilmiş sistemdi. Belki hatırlayan vardır. Yazabilir. Şu an aklıma gelmiyor. Omuzdaş selam demiş. Merhaba. Hoş geldin. Kapatıyoruz ama. Birazdan kapatacağız yayını. Biraz geç geldin. Lineage OS kurmak için o root gerekli mi? Hayır ama bootloader açman gerekli. Zaten Lineage OS kurduğunda da yani E2P değil. V2Ray de değil. V2Ray, I2P değil. İkisi de değil. DNS Crypt de değil. Yani dilimin ucunda. Ama gelmiyor. Bir dakika yazalım. Bypass. Bypass China Great Wall. Bakalım. Bir proxy gibi bir şeydi de. Yani tam proxy de değildi ya. Neydi? Unuttum abi adı. Çıkmıyor da. Odyssey sorun. Odyssey'nin kendisi merkeziyetçi ama Odyssey.com evet ama library bütün library'deki videolar library blockchain üzerinde depolanıyor. Dolayısıyla mesela herhangi bir insan library için bir frontend yazabilir ve bunu kullanabilir. Şu an bunu yapan başka bir şey yok. Sadece Odyssey var. Ama teorik olarak baktığında bütün videolar library blockchain'de yayınlanıyor ve isteyen herhangi bir insan bir frontend yazarak kullanabilir bunu. Ama şöyle bir şey var. Mesela Odyssey frontend'i isterse mesela belli videoları filtreleyebilir. Diyebilir ki Odyssey frontend'ini yazan kişi, o kaynak kodu sahibi olan kişi diyebilir ki abi Odyssey'de library blockchain videolarını gösteriyor ya. Odyssey'de işte A videoları gözükmesin. İşte Odyssey'de sallıyorum işte beyazların videoları gözükmesin. Yani ırkçıysa mesela işte beyazların ve videoları gözükmesin desin. Yani siyahilerin videoları gözükmesin. Bunu yapabilir mi? Yapabilir teknik olarak ama yapmıyorlar. Bu bir. İkincisi bunu Odyssey yapsa bile herhangi bir insan mesela farklı bir frontend yazarak library blockchain'ini kullanarak o videoları yine gösterebilir. Dolayısıyla aslında library merkeziyetçi değil. Merkeziyetçi değil. Ama Odyssey'nin sadece Odyssey kalırsa merkeziyetçi olabilir. Ama baktığında library blockchain kesinlikle merkeziyetçi değil. Bakıyorum. Başka sorunuz var mı? Matrix sunucumda bir sorun var. Ne? Sorunu da yazsaydın. Hindistanlısı anlatıyor nasıl YouTube videoları var. Niçin? Ne için YouTube videoları var? Ve evet. Başka sorularınız varsa şu an alıyorum. Linux'a geçmeyi nasıl karar verdin? Aslında ben Linux'u zaman zaman kullanıyordum. Önce yani Windows kullandığım zamanlarda da. Ama öyle çok bir bilgim yoktu. Daha sonrasında ben notebook'um benim güçsüz. O sıralarda da canım çok sıkılıyordu. Masaüstü bilgisayarına erişimim yoktu o zaman. Ve işte Linux kurdum. Daha sonrasında böyle öğrenmeye başladım. Bu da işte 3 yıl önce ya 3 yıl önce falan Linux öğrenmeye başladım. Başka işte diğer insanların çektiği videoları izledim, makaleler okudum. Öğrene öğrene, kullana kullana öğrendim. Sonra ben de video kanalı açtım. Aslında oradan çıktı. Ya benim notebook'um biraz güçsüz olduğundan böyle ve canım sıkıldığından aynı zamanda bir şeyler kurmak, kurcalamakla ortaya çıktı. Ama ondan önce yani 3 yıl öncesinde de 3 yıl öncesinden önce de kullanmıştım birkaç defa Ubuntu'dur kendi bilgisayarımda ama o zaman öylesine yani eğlencesine kurmuş. Çok da bilgim yoktu. Hayat nasıl gidiyor? Hayat fena değil. İşte ameliyattan çık birazcık sıkıntı yaşadık geçtiğimiz haftalarda. Ondan sonra iyiydim. Ondan sonra iyileştim biraz da. YouTube videolarını falan yapamadım. Bu haftaki planıma uyamayacağım. Yarın böyle biraz daha video çekip editlemeye çalış. Yarın 3 video çekip editlemem lazım. Yoksa bu hafta video gelmeyecek. Çünkü stoktaki videoların hepsi bitti. Bugün son stoktaki videoyu da gönderdim Linux FX. Ve yeni video da çekemedim işte. Bu hafta da gideceğim. Dolayısıyla yarın yapabileceksem her şeyi yarın yapmam gerekiyor. Yarın böyle bir oturup video çekip editlemem lazım. Onun dışında fena değil. Diğer şeyler de kötü gitmiyor. Lüks grafik tasarım için en iyi distro hangisi? Ya yani bunun için en iyi distro yok. Yani herhangi bir distroda istediğin yani kullandığın grafik tasarım programını kullanabilirsin. Yani bilmiyorum bunun için sırf kişiselleştirilmiş bir dağıtım var mıdır ama gerek de yok. Mesela grafik tasarım için hangi uygulamayı kullanıyorsan hangi bir dağıtımda da kullanabilirsin. Geçmiş olsun demiş Bayındır. Teşekkür ederim. Ben de geçmek ve öğrenmek istiyorum. Tavsiye edebileceğim bir yöntem var mı acaba? Abi yöntemden ziyade her şeyde ya yani mesela bugün piyano öğrenmeye çalışsam bile işte gitar öğrenmeye çalışsam bile bir öğrenme süreci var. Bunun da bir öğrenme süreci var. Bunu kabul etmek lazım bir defa. Bir de her şeyin Windows'ta olduğu gibi olmadığını kabul etmek lazım. İkincisi de bu. Üçüncüsü de bunun için tabii işi kolaylaştırabilecek biraz daha başlangıç dağıtımlar var. Bunun hakkında da kanalda incelemeler var. Onları izleyebiliriz. Ama günün sonunda işte biraz daha kullana kullana, öğrene öğrene yapılacak bir şey. Yani o her şeyde olduğu gibi bir öğrenme süreci var. Özellikle bir yöntem yok. Biraz daha tabii mesela direkt Arch kullanmak yerine Linux Mint kullanmak falan biraz daha işi kolaylaştırabilir belki. O biraz daha başlangıç dolusu dağıtımlar oluyorlar. CLI şeklinde banka uygulamaları olsa kullanır mıydın? Olabilir, neden olmasın? Hatta daha kolay daha kolay olurdu muhtemelen. Ya ben banka uygulamalarında en çok nefret ettiğim şey şu TOTP, işte iki faktörlü doğrulama, nefret ettirdiler. Abi, normalde kullanmayı çok seviyorum. Sevdiğim bir şey ama banka uygulamalarında nefret edilecek seviyeye geldi hakikaten. Ben de bir banka uygulaması kullanıyorum zaten. Çok kullanmıyorum da orada en azından kötü. Ziraat Bankası'nda. Onu kullanıyorum. Hardware üzerine çalışanlar için şunu önemli dediğim bir dağıtım var mı? Bilmiyorum. Yani hardware üzerinde ben çalışmadığım için özellikle bilmiyorum da yani ya Linux'ta herhangi bir dağıtımda herhangi bir programı çalıştırabilirsiniz. O yüzden sıkıntı yok. Hangi dağıtım olsun çalıştırabilmeniz lazım istediğiniz. Metric sistemini herkese açık yapabilir misiniz? Şu an herkese açık galiba zaten. Şu an herkese açık olması lazım. Bir aralar bir arkadaş trollüyordu. Ondan dolayı kapatmıştık. Sadece davet özel yapmıştık ama şu an herkese açık olması lazım. Manjo daha hızlı yazılıyor. İnternette öyle mi, ben kullanmadım. Daha hızlı değil de yani yine başlangıç dosu dağıtımlarından birisi Manjaro. Evet, Manjaro'ya başlayabilirsin. Güzel dağıtım. İngilizce tabii ki bilmek çok iyi bir şey. Yani Linux öğrenme sürecinde İngilizce bilmek hayatınızı kolaylaştırıyor elbette. Benim de İngilizcem iyi olduğundan daha hızlı bir şekilde, daha rahat bir şekilde öğrendim. Kesinlikle işi kolaylaştıran şeylerden birisi. Ama biz de mesela biraz daha Türkçe Linux literatürüne mi diyeyim, katkı sağlamak için teknoloji rehberlerinin.xyz diye bir sitemiz var. Orada işte insanlar post paylaşabiliyor, rehberler paylaşabiliyor. Son zamanlarda yine birkaç tane makale geldi. Onu da yazalım. Ve işte insanlar böyle şeyler paylaşıyor. Siz de paylaşabilirsiniz. Hatta ben bunun hakkında bir video yapmayı düşünüyorum. Teknoloji rehberleri.xyz xyz'de nasıl makale paylaşabilirsiniz ve neden paylaşmalısınız falan diye. Çünkü burada yazılan her şey zaten kamu malı ve otomatik olarak GitHub'da bütün yazılar var. İsteyen herkes burada işte görebiliyor, alabiliyor, paylaşabiliyor. Sadece teknoloji rehberleri.xyz'de paylaşmak zorunda değilsiniz. Böyle bir katkı sağlayabilirsiniz isterseniz. Burası dışında tabii İngilizce bilmek her türlü size katkı sağlayacaktır birçok makam. Burası da geçemez. Teknoloji rehberleri yok, geçemez tabii. İmkanı yok. Belki çok ilerleyen zamanlarda bir 10, 20, 30 yıl içerisinde belki iyi bir seviyeye gelir ama şu anlık geçmesi zor. Ve evet, zannedersem sorular bu kadar. Çok yeni bir soru göremiyorum. Linux gerçekten Windows'tan daha hızlı yoksa şehir efsanesi mi? Daha hızlı, evet. Yani neden daha hızlı? Çünkü arka planda daha az şey çalıştırıyor. Seni takip etmiyor. İşlemci yiyecek, RAM yiyecek şeyler yok arka planda. Daha hızlı. Ya zaten daha hızlı olmasa şöyle düşün. Linux çok fazla kişiselleştirebilir tabii. Her Linux dağıtımı da aynı değil mesela. Bazı Linux dağıtımları çok daha bloated gelebiliyor. Ama daha hızlı olmasa mesela bugün buzdolaplarında, ne bileyim arabalarda, telefonlarda, hatta şu an benim klavyem var şu an yanımda. Bu klavyenin içerisindeki çip bile muhtemelen Linux. Bu klavyenin içerisindeki yazım bile muhtemelen Linux'luk. Her şeyi Linux kullanıyor. Neden? Çünkü çok fazla minimal hale getirip kişiselleştirilebilir, çok hızlı şekilde kullanılabiliyor. Windows çalıştıran buzdolabı görmedim henüz. Ya da çamaşır makinesi falan. Onların hepsi işte Linux kullanıyor. Olmasa kullanılmazdı yani, öyle söyleyeyim. Kesinlikle daha hızlı. VirtualBox için önerebileceğim Linux için bir Virtual Machine uygulaması var mı? Vrt Manager var. Vrt Manager kullanabilirsin. Ben onu kullanıyorum şu an. Evet, son bir soru daha cevaplayayım. Gelecek yıllarda Linux'un kullanım oranı bugüne göre artar mı? Linux'un geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Bence artacak gibi. Yani zaten şöyle, bütün sunucularda falan kullanılıyor. Orasını geçtim. Zaten Linux'un kullanım oranı çok yaygın baktığımızda, ama senin sormak istediğin şey biraz daha günlük kullanıcılık tarafında artar mı? Artabilir ama artması için en büyük yapılması gereken şey otomatik olarak Linux yüklü makinelerin gelmesi. Çünkü zaten Windows kullanan insanların çoğu, herkesi kendiniz gibi düşünmeyin. Windows kullanan insanların çoğu Windows kullandığını bilmiyor. Windows'un ne olduğunu bilmiyor. Ve adamın yani imkanı yok açıp içerisine Linux yüklesin. Burada da ne önemli oluyor? İşte Linux yüklü makinelerin varsayılan olarak gelmesi önemli oluyor. Türkiye'de bile bazı makineler şu an Linux yüklü geliyor. Ubuntu falan yüklü geliyor. Artarsa daha da artar. Ama onun dışında tabii ki Linux'taki oyunculuğun gelişmesiyle birlikte falan, Steam'in yaptığı şeylerle birlikte muhtemelen biraz daha teknolojiyle ilgilenen, teknolojiyi seven arkadaşlar biraz daha Linux'a gelecektir. Pazar payı artacak gibi gözüküyor bence. Ama bakalım ya, yani en önemli şeylerden birisi varsayılan olarak işte Linux'un yüklü gelmesi. O her şeyi değiştirebilir. Windows 11 hakkında ne düşünüyorum? Bir şey düşünmüyorum. Spamlamasaydın iyiydi bir de. Yani, çok düşünecek bir şey yok. Yani ben Windows iyi bence direkt, kendi adıma en azından. Kullananlara bir şey demiyorum. Bak, kullananlara bir şey demiyorum. Ama ben kullanamam. Bu dakikadan sonra, bu yaştan sonra kullanamam artık. Evet. Yeni aldığım laptopum Ubuntu ile geldi demişsem ne güzel. İşte bu önemli olan, bu biraz da. Ve evet. Modalım olacak mı YouTube için gönüllüyüm? Olabilir Umut. Ya bunu düşünebiliriz. Moderatör. Bunu yapamıyorum herhalde. Ad moderator. Şu an moderatör yaptım seni Umut. Evet, ilk isteyen yaptım. Daha da yapmıyorum. Ama chatte moderatör oldum. Ama yani bakalım bir şeyleri silme. Yani en azından durduk yere ban atma da insanları. Ya yani çok moderatör yok çünkü böyle yayına sürekli gelen birkaç kişiyi belki yapabilirim. Evet, güzel olur. Umut'u sürekli gördüğüm için yaptım ama. Ondan yoksa herkesi yapamam elbette. Ama şöyle bir şey var. Yani yok abi moderatör yok. Discord'da da Libir var sağ olsun. O burada mı şu an bilmiyorum ama ya çünkü moderatör olmayınca da bazen işte yayın yapıyorum. Sağda bir şeyler dönüyor, kavga oluyor, küfür ediyor. O da sıkıntı oluyor elbet. Evet, o zaman moderatör de olduğuna göre yavaştan yayını kapatalım. Geç oldu zannedersem, ne kadar olmuş yayına başlayalı göremiyorum. 2 saat 2 saat 3 dakika olmuş. Yayına gelen herkese çok teşekkürler. Yayını beğenmediyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz, yine güzel olur. Ya öne çıkabiliriz. Ve evet. Evet, gelen herkese teşekkür ederim. Ve evet, bir sonraki gizlilik raporu yayınında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kaldırmana gerek yok bu arada. Şey, o otomatik olarak gidiyor timeout. Evet, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.